Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu başlıyor.
Merhaba sevgili dinleyenler. Tabii kalbimizde hissettiğimiz acının tarifi yok. Burası bir spor radyosu. Ne yazık ki böyle günlerde radyoda, bize ayrılan saatlerde radyonun ana içeriğine bağlı kalarak yayın yapmak da çok zor. Bugün cuma. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Mekanlara elbet cennettir. Yaralılara şifa versin. Hepimize sabır versin ve güzel ülkeme, dünyamıza güzellikleri getirsin artık. Elimizden ve dilimizden gelen budur. Başakşehir, seni normal şartlarda bir spor adamı olarak ya da bir futbol sever, bir spor sever olarak kutlarken yüksek yüksek sesler kullanmam gerekiyordu. Bunu yapamayacağım için herkes anlayışla karşılayacaktır ama tabii ki Başakşehir'in başardığı öyle az buz bir şey değil. Başakşehir büyük bir iş başardı. 3-1 mağlup olmuşsun. Gelmişsin buraya, eminim %90 Okan Buruk teslim olmayacağız. Orada attığımız bir gol bizi turda tuttu gibi ifadeler kullandığı zaman tabii klasik, elbette yenilgiyi, turu, mağlubiyeti kabul edecek hali yok. Böyle konuşacak diyorduk. Ama öyle konuşmakla kalmadı. Okan Buruk ve Başakşehirli futbolcular orada kaybettikleri gibi burada 3-1 kazandılar. Maç uzatmaya gitti ve Başakşehir son 16 turuna kalan takımımız oldu. Sadece onlar var yola devam eden bizim temsilcilerimizin içerisinde. Onlar devam ediyorlar ve umuyorum ki ve istiyorum ki ve diliyorum ki tabii ki gidebildikleri yere kadar gitsinler ve gittikleri yer kupanın Başakşehir Müzesi'ne geleceği yer olsun. Kolay mı? Zor değil. Zorun ötesi. Ama işte hani neden olmasın deriz ya, neden olmasın? Sporting Lisbon bu kupanın favorileri arasında değil miydi? Sporting Lisbon bu kupayı kazansa biz şaşırır mıydık? İşte Başakşehir Sporting Lisbon'u eledi sonuç olarak. Tebrik ediyorum bir kez daha. 0212 363 04 34. Bugün cuma, bugün sizin gününüz. Aslında bugün gelip gelmemem de biraz muallaktaydı. Fakat her şey ne varsa bugün erteledim, iptal ettim. Sadece şurada geleceğim, sizinle birlikte 2 saatlik yayın yapacağım. Ondan sonra tamamen kendi içime döneceğim sevgili dinleyenler. 0212 363 04 34. 3 dakikalık süre içerisinde konuşmak istediklerinizi konuşun lütfen. Ben aralarda size cevap vermek anlamında değil, bu bir sohbet olmasın. Size cevap vermek anlamında değil ama aldığım notlar var. Sporla, futbolla ilgili onları da sizinle paylaşırım. Mesaj yazmak isterseniz radyospor.com sevgili dinleyenler. Mesaj adresimiz. Merhaba.
Merhaba Sabri Bey. Günaydın. İyi çalışmalar.
Günaydın. Buyursunlar.
İzmir'den arıyorum. Batuhan ben.
Peki Batuhan. Seni dinliyorum.
Dün akşam için çok mutluyuz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Başakşehir'in galibiyeti bu aralar aldığımız güzel haberlerden bir tanesi oldu. Hı hı. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Geçen seneki Başakşehir'le bu seneki Başakşehir'in arasında çok büyük fark var bence. Sempatiklik açısından geçen sene Abdullah Avcı'nın açıklamalarıyla birlikte hani bütün kesimce böyle bir antipatik bir Başakşehir vardı ama Okan Buruk geldikten sonra bence gayet güzel oldu Başakşehir'in gidişatı. Hı hı. Yani dünkü yaptıkları da yani küçümsenecek bir başarı değil.
Mutlaka.
Yani bunları söylemek istiyordum. Bir de size bağlandığım için çok mutluyum. Yıllardır sizi...
Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Gitti sevgili dinleyenimiz. Günün ilk dinleyeni. Maalesef bugün de daha yüksek sesle konuşmamız gerekirken böyle içimizdeki üzüntünün ambalajıyla çıkıyor sözler mutlaka. Açıklamalar var, merak ediyorsunuzdur belki. Sadece size haberleri paylaşayım. Mesela Rusya'dan açıklama var. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'nin Türk askerlerinin vurulduğu alanda operasyon yapmadığını ve koordinasyon merkeziyle sürekli temas halinde olduğunu ifade etti. Böyle bir açıklama oldu. Öyle tahmin ediyorum ki sosyal medyaya erişim hala yok. O nedenle ben sporda ne oldu ne bitti genellikle Twitter'dan takip ettiğim için ona da elde edemiyorum ama bugünlerde özellikle manipülasyona çok açık olabiliyor her şey. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Zaten benim dinleyicilerim duyarlıdır. Merhabalar.
Merhaba Sadri abi, ben İstanbul'dan Mahmut Cesur.
Söyle abi.
Ayrışmalar dilerim.
Teşekkür ederim.
Milletimizin başı sağ olsun Sadri abi. Yani ben futbol konuşmak istemiyorum çünkü bugün de futbol nasıl konuşulabilir? He. 33 tane şehidimiz var. Allah
yardımcısı olsun. Maalesef dinleyenimizin sesi çok sağlıklı gelmediği için bazen olabiliyor tabii. Bulunduğunuz konum itibariyle gürültülü bir yer olabiliyor. Ya da seyahat halinde oluyorsunuz. Bazı yerlerde çekmiyor. Maalesef Mahmut'un telefonu öyle denk geldi. Ben yine kulağım sizde sevgili dinleyenler. Bu arada tabii gelişen olaylara karşılık duyarlılığınıza teşekkür ederim. Savaş Koç mesajını okudum. Sağ ol. Yasin Kandemir. Bütün mesajların başında bir kere her şeyden önce bütün mesajların başında duyarlılığınız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun arkasından gelen cümleyi okuyorum şimdi Yasin Kandemir'den. Futbolda akşam Arsenal'ın evinde elenmesi sürpriz mi abi diye soruyor. Şimdi dinleyiciyi bekletmeyelim, ondan sonra bir iki cümle edelim. Merhaba.
Abi ben merhabalar, hayırlı cumalar diliyorum abi.
Sizin
Ankara'dan Adem'den.
Mübarek olsun, dinliyorum Adem.
Ben sadece günün arabamın sebebi size destek olmak için aradım. Böyle bir günde hala görevinizi yapıyor olabilmek bile bizim için
mecbur, çok önemli. Yani evet. Mecbur, başka bir şey yok. Şöyle şimdi şunu düşünün. Sabah eşimle de onu konuşuyordum. Diyelim ki ben gelmedim buraya. 10-12 arası. 10-12 arası burası boş geçmeyecek. Birisi gelecek. Bir arkadaşım gelecek. O da aynı duygularla, aynı ses tonuyla burada konuşmak durumunda kalacak. Zor bir iş. Evet, zor bir iş. Allah bir daha göstermesin diyeceğiz. Bugün için bunu söyleyeceğiz. Şimdi seni dinliyorum. Söyle lütfen.
Sabri abi, ben bir şehit ailesi yakınıyım. Bizim de 1993 yılında evimize, ocağımıza ateş düştü. 4 amcam şehit oldu benim. Ve o günden beri her şehit haberinde bizim acılarımız tazelenir. Anılarımız tekrar canlanır. O yüzden hani ateş düştüğü yeri yakar lafını o kadar iyi anlamak lazım ki. Anneler, babalar, eşler şu anda çok zor durumdalar. Allah onlara sabır versin. Mekanları cennet olsun şehitlerimizin.
Amin.
Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Ben sadece bunları söylemek istedim. Duyarlılığınız için de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
İyi yaptınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun sevgili dinleyenler. Her şey için teşekkür ediyorum tekrar. Şöyle bir bakıyorum ne var ne yok diye. Mesajlarınızın arasından birkaç mesaj okuyayım. Alper Apak, teşekkür ederim. Evet, Alper Apak, Yasin Kandemir, Savaş Koç, hepinize duyarlılığınız nedeniyle teşekkür ederim. Yıldıray Sarıkaya, Başakşehir'i tebrik ediyorum diyor. Dikkat çektiğim bir şey var. Önceki senelerde Başakşehir Avrupa'dan bilerek eleniyor gibi yorumlar yapılıyordu. Bu aslında takımın değil, Abdullah Avcı politikasıydı. Okan Hoca'nın felsefesi hem Avrupa hem lig başarısı olduğundan Avrupa'da yoluna devam ediyor diyor Yıldıray Sarıtkaya. Böyle bir tespit yapmış.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
HDI Sigorta.
Bir dinleyenimiz, ben sizi dinliyorum.
Günaydın Sabri abi.
Günaydın, buyursunlar.
Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun.
Devam et lütfen. Adın ben, nedir? Kimle konuşuyorum ben?
İsmim Mert Kocaeli'den arıyorum. Tamam. Kocaeli Spor taraftarıyım.
Şampiyonlar gidiyorsunuz.
Evet. Kısmet olursa bu sene şampiyon olacak.
Çok yakınsınız ama şampiyonluğa.
Evet. Bu hafta hedefimiz 30 bindi. Seyirci kapasitesi.
Yaptınız mı?
30 bin oldu. Pazar günü Karşıyaka maçımız var.
Peki kaç bilmiyorum oldunuz şu ana kadar?
Şu an satılan bilet sayısı 9 bin küsürde. Hedefimiz 30 bin.
Yok, onu söylemiyorum. İçerideki en fazla seyirci rekorunuz kaç şu anda?
25 bin.
25 bin. Tamam. Karşıyaka maçı. Karşıyaka'da zorlu rakiplerden birisi. İsmi de büyük. Olabilir. Evet. 30 olabilir. Bu maçın önemi ne? Yani daha fazla önemi var mı? Kazanırsa Kocaeli Spor mesela garantileyecek falan diye bir şey söz konusu mu? O puan farkı oluştu mu?
Ya 3. ligde şu an yenmediğiniz takım bir tek Karşıyaka kaldı. Onu da yenmeye hedefliyoruz ve borcu meydan olarak da bu hafta bütün seyircimizi sana siyah giyinerek gelmelerini bekliyoruz. Özellikle bir şeyimiz olacak. Yani buradan bütün Kocaeli Spor taraftarını tata bekliyoruz.
Peki. Çok teşekkür ederim.
İyi günler. Bye.
Dinleyicimiz Arsenal'ın kendi sahasında elenmesi sürpriz miydi diye. Evet, Arsenal'ın elenmesi. Ha, aslında şu var. Genel açıdan baktığınız zaman artık sadece kulağa hafif geliyor takımlar. Olympiakos'tu Arsenal'ın rakibi. Olympiakos da en azından isim yapmış takımlardan birisi. Yunanistan'ın sürekli şampiyonluk kovalayan iki takımından birisi. Avrupa'nın tecrübeli ekiplerinden birisi. Evinde elde ettiği beraberlik sonrasında geldi. Arsenal deplasmanında da başarılı oldu. Beraberlik diyorum. 1-0'lık skor sonrasında başarılı oldu. Herhalde Sise'ye çok şey borçlular. Aubameyang bir birlik beraberliği sağlamıştı. Yusuf El Arabi de skoru belirledi ve Olympiakos Arsenal'ı 2-1 mağlup ederek 16'ya adını yazdırdı. Bugün saat 15'te çekilecek kurallar sevgili dinleyenler. Merhaba.
Merhaba. Hayırlı günler.
Teşekkür ederim.
İsmim Cevat Er. İstanbul'dan arıyorum.
Buyurun Cevat Bey.
Nakliyeciyim. Aracımı çektim sağa. Şu anda gerçekten bugün çok üzgünüm. Şehitlerimizden dolayı konuşacak bir şey bulamıyorum. Yani kelimelerim bağlandığı an Başakşehir'e gelince akşam gerçekten çok sevindik. Gerçekten Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Abdullah Avcı döneminde geçen yıl bize lig önemli dediydi. Bizim için Avrupa daha önemli çünkü ülke puanına çok ihtiyacımız var. Ben aynı zamanda Beşiktaş'ım. Gerçekten hiç gönlüm istemiyordu Abdullah Avcı'nın bu kelimelerinden dolayı Beşiktaş'a gelmesine. Yani söyleyeceklerim bunlar. Yani Başakşehir için de çok sevindim. Gerçekten şu anda ikinci takım Başakşehir diyorum.
Eksik olmayın, çok teşekkür ederim sevgili dinleyenimiz paylaşımınız için. Birçok gelişme vardı tabii ki, o gelişmelerden bir tanesi de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcular, teknik direktör Ersun Yaral'ın Kadıköy'de bir moral yemeği yemesiydi sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, teknik ekip ve futbolcular öğle yemeğinde bir araya geldiler. Yaklaşık 2 saat sürmüş bu yemek. Buradan şu sonuç çıkıyor. Ersun Yanal devam ediyor görevine. Artık Antalyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarının sonuçlarına göre Fenerbahçe yönetimi yeni bir yol haritası belirler. Ama o karşılaşmaların çok kötü sonuçlarla bitmemesi durumunda anlaşılan o ki ligi Ersun Yanal'la bitirecek. Bu yemekte Ersun Yanal'ın olması, hala teknik direktörlüğünün Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ın yapması bu gerçeği anlatıyor bize. Merhaba. Eğer telefon etmek isterseniz, telefonla konuşmak isterseniz 0212 363 04 34 Recep Özkaya da Başakşehir'in tur atlamasından dolayı çok mutlu olduğunu, gördüğümüz kadarıyla hocaların bakış açısı takımları gerçekten çok etkiliyormuş. Dün gece bunun açık örneğini gördük diyor. Geçen sene Abdullah Avcı böyle önemli karşılaşmalarda ligde olduğu için rotasyona gider ve genellikle rotasyonda iyi futbolcular olmasına karşılık genellikle ligde oynatmadığı futbolculara görev verirdi. O nedenle buna dikkat çekiyor sevgili dinleyenimiz. Sen bana Mehmet dinleyici geldikçe haber ver, olur mu? Ben de bu arada eğer dinleyici yoksa onların mesajlarını okuyayım. Merhaba sevgili dinleyenimiz.
Merhaba Sabri Bey, ben de Eren.
Buyurun.
Öncelikle başımız sağ olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüz Sabri Bey. Yani futboldan ziyade. Ama hayat devam ediyor. Başakşehir'i de gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılığın devamını inşallah diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Peki, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Rangers bir dinleyenimiz şimdi sormuş. Diyor ki Başakşehir'in muhtemel rakipleri kim? Yusuf Çetinkaya. Ona bir bakalım. Rangers Braga'yı eledi. 4-2'lik averajla. Roma muhtemel rakiplerden birisi. İtalyanların Roma'sı. Cengiz Ünder de var orada biliyorsunuz. Wolfsburg Almanya'dan Malmö'yü elediler. Lask Linz, onlar da Hollanda'nın AZ takımını eleyerek geldiler. Basel, Apoel'i saf dışı bıraktı. Leverkusen, Almanya'nın Leverkusen takımı Porto karşısında turu geçti. Başakşehir, o geldi. Espanyol, kaybetti Wolves'a, Wolverhampton rakiplerden bir tanesi. Shakhtar Donetsk rakiplerden biri. Inter Ludogorets karşısında turu elde etti. Manchester United Kulüp Brugge eledi. Olympiakos Arsenal'ı eledi. Sevilla deplasmanda attığı golle turu geçti Kluj karşısında. Kopenhag Celtic'i kupanın dışında bıraktı. Ve enteresan, Ajax'da Hetafe'ye elendi. Böylelikle bir karşılaşma kaldı. O da Salzburg-Frankfurt mücadelesi bu akşam oynanacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Merhaba sevgili dinleyenimiz. Orada mısınız? Beni duyabiliyor musunuz?
Duyabiliyorum. Buyurun. Hayırlı günler diliyorum. Öncelikle aziz milletimizin başı sağ olsun. Ben Aydın'dan arıyorum, Ömer Örnekçi.
Peki Ömer Bey, buyurun.
Öncelikle de akşamki üstün başarısından dolayı Başakşehir'i kutluyorum. Türklesi ettiler yani bir anlamda. Hı hı. Ve bu turda da zaten seri başı olmadığı için tüm rakipler rakip. Yani o bu değil artık. Yani kim gelirse, kuradan çıkarsa öyle biliyorum ben. Bu turda seri başı yok. Yanılmıyorum değil mi Sabri Bey?
Yok. Bütün herkes birbiriyle eşleşebiliyor. Aynı ülke takımları da eşleşebiliyor.
Evet. Onun için kim çıkarsa çıksın artık, yani Sporting Lizbon'u yani gerektiği şekilde yendiği için de bundan sonra aslında korkulacak takımın Başakşehir olduğunu gördüler. Kolay kolay da herkes birbirini kolay rakip olarak zaten göremezdi bu turda, bu turdan sonra. Ben takımımıza başarılar diliyorum. Ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. Kalan şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Artık bu işin bir şeysi kalmadı. Artık devir bekleme devri değil, saldırı devri. Yani bunları anlayacağı dillerden artık.
Bir şey söyleyeceğim.
Tabii buyurun.
Eğer uzmanlığınız yoksa bu konuda rica ediyorum lütfen ki. Sadece içinizdeki duygularınızı anlatın. Ne yapılması şimdi gerektiğini ben de söylemiyorum. Bakın. Bir şey söyleyeceğim. Biz o konuda yeterli değiliz, yetkin değiliz. Onun için duygularımızı ifade etmek yeterli bence. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Eksik olmayın. Şimdi bir dinleyicimiz Alexis Sanchez de diyor koronavirüs tespit edilmiş. Doğru mu diyor? Burak Aydın. Öyle haberler var Alexis Sanchez'in koronavirüsüne yakalandığı şeklinde ama bunlar doğrultulmuş resmi haberler değil sevgili Burak Aydın. Dün sabah ben de görmüştüm bunu, doğrusunu istersen çok da şeye doğrulatmaya fırsatım olmadı. Çünkü 3. ligden bir futbolcunun ya da 2. ligden bir futbolcunun koronavirüsüne yakalandığı şeklinde haberler geçince dedim ki Alexis eğer böyle bir şey olmuş olsaydı çok daha manşet olurdu. Çünkü İtalyanlar yüksek ateş şüphesiyle tedavisine devam eden Beşiktaşlı futbolcu için bile, Yayiç için bile inanılmaz haberleri birdenbire pompaladılar. Herhalde Alexis Sanchez için daha ekstra haberler olurdu. Öyle haberler görmedim, bilmiyorum. Bilmiyorum. Merhaba sevgili dinleyenimiz. Yok mu dinleyenimiz? Peki. Tamam. Derfin Yunus Dane. Söze nasıl başlayacağım? Savaş da olsa Yüce Allah sıkıntıyı da sevinci de veriyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Başakşehir'i kutluyorum. Bir nebze de olsa hayırlı cumalar, nasipse görüşürüz diyor. Derfin Yunus Dane sağ olsun. Teşekkür ediyorum bu mesajlar için. Okan Tan. Tekrar söylemekte fayda var. Bütün dinleyicilerimiz mesajlarımıza duyarlılıkla başlıyorlar. Ben ikinci bölümü okuyorum şimdi. Okan'tan. Başakşehir maçında kaleye atılan şutlar hemen hemen aynı. Ama etkili şut atmak maçı ne kadar farklı kılıyor. Başarılar Başakşehir. O da 21'e 20. Şutların ne kadar birbirine yakın olduğunun gerçeğine dikkatini çekmiş ama diyor ki eğer siz doğru şekilde şut atarsanız, doğru yere atarsanız bakın sonuç bu olabiliyor diye bir kez daha Başakşehir'i kutlayalım. Merhabalar.
Merhaba Sabri abi.
Buyurun.
İstanbul'dan Güven ben abi.
Peki Güven. Dinliyorum.
Ülkemizin başı sağ olsun tekrar.
Amin.
Ben uzun zamandır bağlanmak ve şu şeyi söylemek istiyordum. Ya bu spor artık böyle bir iddia konusu haline geldi. Yani iddia yani kumara döndü biraz bu iş. Öyle görünüyor bana.
Bak şimdi bir şey anlatayım sana. Sen ondan sonra devam et söyleyeceklerine. Avrupa Ümitler Şampiyonası vardı. Ben daha yeni olduğuma göre Star'da tam olarak bilmiyorum ama 1990'lı yılların ortaları falan. Çünkü ben hatırlamıyorum. Doruk falan da yoktu galiba. Demek ki 1995 falan olmalı. Bakarım. Slovakya'ya gittim.
Evet.
Slovakya'da bir Türk arkadaşımızın restoranı vardı. Orada yemek yerken baktım elinde bir defter çalışıyor. Ne bu dedim. Bak 1995'ten bahsediyor. 2005 yani 15-20 yıl önce falan.
Evet.
Baktım nedir bu? Baktım orada bütün takımların olduğu böyle şey listesi, maç listesi ve bahis oynuyorlar. Yani siz isteseniz de istemeseniz de o buraya gelecekti ve geldi. Şimdi devam et.
Abi şöyle yani hakikaten çok ciddi rahatsız. Beni mesela rahatsız ediyor. Artık işin amatörlüğü falan bitmiş. Yani iş başka. Ya kendi arkadaşım, kendi yani taraftarı olduğu takımın mağlubiyetine şey yapıyor, iddia oynuyor. Yani bu sefer hani aidiyet duygusu kayboluyor. Bu sefer hani taraftarlık duygusu da kayboluyor. Yani maça gidiyorsun, maçta kendi taraftarını destekliyorsun, kendi takımını destekliyorsun. İddia oynamışsın kendi takımının aleyhine. Yani iş biraz başka bir boyutlara girdi. Yani uzun
zamandır. Sen tabii uzun zamandır. Güven, tespitin doğru. Çok doğru. Bu tespit doğru bir tespit. Ama kaçınılmaz gerçek. Yani bu gerçekle yaşamak, aidiyet duygusunu bu gerçeğin üzerine inşa etmek durumundayız.
Abi öyle bir pozisyona geldi ki yani bir futbolcunun ayağına kaç tane top değer noktasına geldi. Yani kaç tane korner kullanılır, kaç tane ofsayt düşer.
Onlar hakikaten yazı tura gibi. Onlar hakikaten tamamen kumar. Yani kumar derken şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani onun tahmini mümkün değil ki ya. Nasıl tahmin edeceksin?
Ya işte yani hayır yani şeyin işin hangi...
O ya tutarsa iş mi o? Ya tutarsa kısmı o işin.
Yani
işte. Bak onun için söylüyorum diyorum ki bak bu iş siz mümkün olduğu kadar benim bu oyundan ne kadar az bahsettiğimi biliyorsunuz. Bahsettiğim zaman da lütfen bunu zevk için, maçları evet, keyiflendirmek için oynayın. Bu işten kazanan yok. Kazanan evet, olabilecek olsaydı ben futbolun bunca yıldır işindeyim. Hadi onu da bırakın. Onu da bırakın. Mesela iddia tahmincileri de hayatlarını size iddia tahmini vermekle geçirmez. Kendi oynadıklarıyla rahat rahat keyif çatarlardı. Yok böyle bir dünya.
Aynen öyle abi.
Onun için.
Yani, seni özellikle takip ediyoruz zaten. Ben özellikle takip ediyorum. Yani çok eskisiniz ve bu işin hakikaten duayenlerindesiniz. Yani
Estağfurullah.
Gerçek öyle. Yani böyle bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi yeni çıkan abiler, yeni çıkan arkadaşlar çıkıp koca koca ekranlarda, efendime söyleyeyim, amiral gemisi saydığımız gazetelerde köşe tutmuş abiler. Yani bir milli futbolcunun en büyük özelliğinin yerli olması diye bir ifade kullanıyor abi. Güleyim mi? Komik yani, böyle bir şey yok. Ama sizin her mesajınız kamu spotu gibi abi.
Yani, estağfurullah. Belki benim yaptığım yanlış ya.
Ya abi bilmiyorum ben yani.
Ben de bilmiyorum. İnsanlar kendi doğrularını, işte bunun için söylüyorum. Ben yanlış yapıyor olabilirim ama kendi doğrumu yapıyorum. Teşekkür ederim Güven.
Çok teşekkür ederim abicim. Hürmetler, sağ olasın.
Bakın. Bahis dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de olmaması mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden kendinizi kontrol edeceksiniz. Ayağınızı yorgana göre uzatacaksınız. Çoluğunuzu çocuğunuzu düşüneceksiniz. Buralardan zengin olmanın hayalini kurmayacaksınız. Bunu bir keyif aracı olarak değerlendireceksiniz. Lütfen. Bunu düşünün. En azından düşünün. Merhabalar.
Merhabalar, hayırlı cumalar olsun.
Sizin de cumalarınız mübarek olsun.
İzmir'den Ferdi. Öncelikle başımız sağ olsun tüm milletimizin. Sabri abicim, ben sadece bir şey söylemek istiyorum.
Tabii ki.
Galatasaray yenmiş, Fener yenmiş, Trabzon yenmiş, Beşiktaş yenmiş. Hiç önemli değil abi. Biz birbirimizle birbirimizi bağlamamız lazım. Devamlı maçlarda kavgalar, gürültüler. Böyle bak, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bütün hepimiz birlik olmamız lazım. Maçtan sonra kavgalar, insanlar birbirleriyle çatışmalar. Gün birbirimizi desteklememiz lazım. Sizden Allah razı olsun bu yayın için. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür
İyi
ederim.
Günler olsun diliyorum.
Ben size bir dolu birlik beraberlik fotoğrafı gösterebilirim. Futboldan bahsediyorum. Bütün renklerin bir arada olduğu. Sadece dileğim birlik beraberliğin fotoğrafta olmadığının herkes tarafından görülmesi artık. O birlik beraberliğin nerede ayrıştığını, nerede yoldan çıktığını, normalden saptığını keşfedip rekabetin bu ölçülerde kalmasını sağlamamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum, bence. Ama bizim birlik beraberliklerimiz hep fotoğrafta ve hep bir süre.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Şahin yazmış bunu sevgili dinleyenler. Bir Beşiktaşlı olarak dün gece Başakşehir'i desteklemeye gittim. Çünkü işin sonunda Türkler kazandı cümlesini yerinde görmek için. 90 dakika bitince Twitter'a girdim ama maalesef kötü haberler okudum. Maçı izlemeye devam bile edemedim. Stadı terk etmek durumundaydım. Allah bu ülkeye bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şahin'e teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimizin mesajlarının hepsinde bu duyarlılığın olduğunu bir kere daha vurguluyorum. Zafer, Başakşehir'i kutluyorum diyor. Samsun'a da bir bakalım. Orada bizi dinlemekte zorluk çekiyormuş Zafer ve arkadaşları. Eyüp Kara'da Alexis Sanchez'in dün akşam oynadığını, söylediğim gibi işte Alexis Sanchez'in koronavirüsle ilgisinin olmadığını bize bildiriyor. Sağ olsun, teşekkür ederim. Merhaba.
Merhabalar Sabri Bey. İyi yayınlar diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum.
Buyursunlar.
İlk önce ülkemizin başı sağ olsun. Allah bu devletimize, vatanımıza, polisimize, askerimize bir araba yardımcısı olsun diyelim.
Amin. Sizin adınız ne?
İbrahim Bertecen'e. Yaşım 54, emekliyim. Beşiktaş taraftarıyım.
Buyurun
İbrahim Bey. Yıllardır sizi severek takip ediyorum. Radyo Spor'u zaten 14-15 senedir takip ederim. Şimdi derler ki, o zaman da ben söylemiştim fi tarihinde rahmetli İlker abinin zamanında. Şapka düştü, kel göründü. Sabahki programınızın 9'u bir geçe bir Beşiktaşlı bir yönetici bağlandı. Dedi ki Ahmet Nurçebe ile ilgili genel anlamda bir tür futbolun sorunu esasında. Ben kısa anlatayım da yöneticileri Fikret Orman yönetimindeki bulunan 40 milyarlık yöneticileri 140 milyar aldığı dönemden kendi dönemine ekleme yaptı. Yani yönetici yaptı. Şimdi hani başkana şunu demek lazım. Eğer o zaman yönetimdeyken bunları neden duyurmadınız? Yani istifa ettiniz de. Yani bu kadar 3 milyar dolar borç var. Hı. Az para değil yani. Bu baktığınızda genel anlamda kulüplerinde. Kulüplerin baktığında bir başarı da yok. Yani Türkiye'de bir karma yapılsa, Şampiyonlar Ligi'ne o takımı yollasınız. Ben inanıyorum ki bir puan alır mı almaz mı o da muamma. Biz hayaller ülkesiyle yaşıyoruz. Gerçekler önümüzde yani. Yıllardır aynı nakaratları dinliyoruz. İşler sıkıştı mı işte o ona saldırıyor, bu buna saldırıyor. Gündem değişti mi bilmem ne. Ama bir başarı yok ülkede. Yani hiçbir başarı yok. Bakın yani kulüplerin durumları da belli. Bunlara bir çözüm de yok. Geliştirmedik. Aynı nakaratları yıllarca da konuşuyoruz. İleriye ne zaman gideceğiz bunların hesabı yapmıyoruz ama ülkenin durumu da zaten malum bakıldığı zaman. Hani futbol üzerinden konuşursak siz bir çözüm üretmiyorsunuz kavga ediyorsunuz. Yani yıllardır ben 54 senedir bir fil yani nereden baksanız 40-45 senedir ben bu futbolu takip ederim. Eski milli güreşçiyim ben de. Aynı zamanda bakıldığı zaman benim oğlum da futbol oynuyor. Biz Türkiye'yi takip eden insanlardan biriyim gündem olarak. Hı hı. Ama bakıldığı zaman konuşmalara da baktığımız zaman biz hiç eleştiri yapmıyoruz yani. Yani biz şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimizde 12 puan altına düştüğümüzde dedim ben yıllarca bir takım iki önemli
bir gidecek. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben başka bir tespitte bulunuyorum İbrahim Bey. Biz eleştiri yapıyoruz. Yapmıyor değiliz. Ama eleştiriler sonuç vermiyor ne yazık
ya
ki.
Kesinlikle yani bakıldı da şimdi Ali Koç'u geçen gün Ali Koç üzerinden yapılıyor. Nerede? A Haber'de Erman Torol falan. Yani bunlar siz futbol konuşuyorsunuz. İnsanı kaosa sürükleme. İnsanı
bakın. Bir şey diyeceğim. Benim hiç haberim yok. Onlar ne konuşuyor, ne ediyor.
Ben
sizin,
de izlemedim de.
Siz söylüyorsunuz, sizin söylemenizden dolayı haberim oluyor. Etki tepki dediğimiz şeyler bunlar. O yüzden beğendiğiniz, sevdiğiniz insanları sosyal medyada daha çok ön plana çıkartırsanız bu sesler daha fazla duyulur. O sesler
daha
azalır.
Ben ona katılıyorum. Ben uzun zamandır da bakın ne sizin programı ne şeye bağlamıyorum. Ne de
bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Herkesin doğrusu kendine. Belki onların yaptığı doğrudur.
Ben ama doğru olduğunu eğer doğru oldu tespit olunsa ya bu ülkede başarı olur. 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne giderdik 4 takımla UEFA'ya giderdik. Hı hı. Yani bakıldığı zaman biz yani Avrupa işte varı kullanıyor bilmem ne kadar gitmiş. Bizde adam var varken bile doğru düz karar veremem. Bir ülkenin yani bir sistemindeyiz. Biz üreten değil tüketen olduk yani futbolda da. Şimdi bir takım bu mesela tahmin ediyorum önümüzde 4-5 ülke olacak. Şu anda şampiyon olduğunda, puan alamadığında, diğer UEFA'ya giden takımlar da alamadığında bizi bir bekleyen büyük tehlike ne? Sabri Bey?
Defalarca söyledik yani biliyor herkes.
Değil mi?
Herkes
biliyor. Şimdi bunu hiç konuşmuyoruz ama işte bakıldığı zaman...
Ama haksızlık ediyorsunuz İbrahim Bey. Bunu konuşuyoruz. Yeni ben geldiği burada zaman ben konuşuyorum demiyorum. Türkiye konuşuyor bunu. Ama bir şey değişmiyor. Bakın. Radyo spordan da bahsetmiyorum. Herkes konuşuyor. Futbolla ilgili dertlenen herkes ülke puanına en az 3 kere dikkat çekmiştir. En az 3 kere. Ama bir şey değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesele burada.
Altyapısı var. Her branşta da güzel gidiyor. Ben takip ediyorum. Hı hı. Bakıyoruz orada biz Fener'e derken yani 50 senedir ben bildim bir tane altyapıdan topçu çıkarmamış. Beşiktaş'a bakıyorsun bir tane de hiç var başka da yok. Yani mesela getirilen topçulara ne kadar anlaşma yapılıyor, ne kariyeri var, ne başarısı var bakıldığı zaman buraya getiriliyor. Biz o zaman Avrupa'nın yaptığı gibi, diğer ülkelerin yaptığı gibi isimlerini vermeyelim yani burada. Hı. Niye bizdeki bu çocukları Türk futboluna kazandı? Zaten ekonomik kriz var. Diyeceksin ki çıkıp Avrupa, Almanya bunu fiil tarihinde yaptı. Bizler 10 sene bir başarı beklemeyin. Biz yapılanmaya gidiyoruz. Biz böyle böyle kararlar alacağız. Almanya oldu. 3-4 sefer dünya şampiyonu oldu. Şimdi bize bakıyorsunuz. Bununla ilgili bir yapım yok. Bir yaptırım yok. Aynı nakaratta aynı kişiler o çember içerisinde dönüyor. Futbolda da hoca olarak da. Gelişim de sağlayamıyoruz. Hı hı. Çocukları da ön plana çıkarmıyoruz. Hı hı. Hani altyapı diyoruz. Şimdi konuşulmaya başladı. Bu çocuklar nerede? O zaman bir yerde bir eksik var. Bunları biz konuşmamız lazım.
Siz bilmiyor musunuz nerede eksik var? Evet. Bunları konuş, istediğiniz kadar konuşun. Ne davul zurnayla konuşun. Yine fark etmez.
O niye? Zaman peki şöyle bir şey yapalım Sabri.
Neden? Peki neden fark etmez?
Ben sizi
neden
konuştum.
Fark etmiyor? Hayır. Ben de konuşsam hiçbir şey fark etmez. Evet. Ya bu ülkede yaklaşık daha bir ay bile olmadı. Spor şurası toplandı ya.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani her şey konuşuluyor. Şu cümleyi noktalayayım ve bitirelim. Almanya diyorsunuz, işte İngiltere diyorsunuz, Fransa diyorsunuz.
İspanya diyorum.
İspanya bir tek fark var. Tek bir fark aramızda. Üç kelime. Evet. Yönetici profili farkı.
Bedeli yakat.
Yönetici profili farkı dediğim zaman ne anlıyorsanız
anladım. O yüzden ben şunu diyorum. Şu an ben de bitireyim bari ya, vaktinizi almayayım. Sizi severek dinliyorum. Yıllardır da takip ediyorum. Radyo Spor'u da hakikaten bir, hani bunları direkt böyle bam teline vuran bir radyo kanalı. Bir tek o kaldı gibi geliyor. İnşallah temenni, hep bize temenniyle gidiyoruz ya. Yani başarının gelmeyeceği bir sisteme doğru bizler de koşar adımla gidiyoruz. Ama temenni şudur ki o çocukları ve bunları kazandırırız. Ama olmayacak duaya da amin der gibiyiz yıllarca. Size saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Kolay gelsin. Tekrardan ayrıca.
Sağ olun. Dün bir dinleyicimizin mesajı hala kulaklarımda çınlıyor. Eşim diyor izinliydi. O nedenle hafta sonunda Almanya'da yaşayan bir dinleyicimiz bu. O yüzden hafta sonu hem Sky'da diyor spor programını birlikte seyrettik Alman televizyonlarında, hem de Türk televizyonlarında diyor. Eşim diyor bana bir soru sordu ve ben cevap veremedim. Almanya'da başkan yok mu kulüplerde demiş. Merhaba sevgili dinleyenimiz.
Abi abi hayırlı yayınlar, kolay gelsin.
Teşekkür ederim.
İstanbul'dan arıyorum, isminiz. Ben de hakemlerle ilgili birkaç bir şey söyleyecektim müsaadeniz olursa.
Söyle tabii ki.
Sabri abi, şimdi Türkiye'de hakemlerin bağlı bulunduğu yerlerde bile hakemlerle ilgili karar verilirken bir takım büyük kulüplerin başkanlarının sözlerine göre sanırım derlemeler yapılıyor.
Etkileniyorlar örnek, diyorsun.
Evet, Cüneyt Hoca'nın 5 yıl boyunca Trabzon maçlarına verilmeyişi gibi.
Etkileniyor. Halil Sözkahya'nın hala şeye gidemeyişi gibi, Kadıköy'e gidemeyişi gibi. Evet, etkileniyorlar. Doğru.
Şimdi kendimi hakemlerin yerine koyduğum zaman, evet, profesyoneller gerçekten daha sağlıklı karar verebilmeleri gerekiyor ama sizin bağlı bulunduğunuz federasyonlar sizi tam anlamıyla arkanızda duramıyorken, üstelik de 40 bin kişinin, 50 bin kişinin içerisinde, yani fanatik futbol taraftarlarının içerisinde anlık kararlar verirken bence hata yapmaları son derece normal Sabri abi. İngiltere'deki yapılan bir araştırma da şampiyonlar giden ya da küme düşmemeye oynayan takımların lehinde ya da aleyhinde verilen kararlarla ilgili bir skala yapıldığı zaman aslında puan olarak çok etki etmediğini gösteriyor net bir şekilde. Belki bir takım haksız yere 7-8 puan kazanırken haklı yere de 5-6 puan kaybedebiliyor. Buradaki asıl etkinin, dünkü Radyo Spor konuşmasında da söylemiştik, yani bu aslında sunni rekabetlerin bence asıl temel kaynağı yöneticilerin başarısızlıkları Sabri abi. Çünkü bir yönetici, ben bir Beşiktaş taraftarıyım, hep şöyle oluyor Sabri abi, bütün takımlarda da böyle oluyor. Önce bir başkan adayı çıkıyor, kendinden önceki yönetimin bütün hatalarını şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor ve ilk 1,5-2 yıl bu hataların tamamından uzak bir yönetim sergiliyor. İşte futbol başarıları, iyi transferler. Sonra ne oluyorsa Sabri abi, sanki bir sihirli değnek değiyor. O yönetici de, yani ben Fikret Başkan'da da aynı şeyin olduğuna inanıyorum. O yönetici de aynı hataları birebir düşüyor. Ve sonra sünni gündemlerle önce hakemler üzerinden, sonra rakip taraftarların, rakip takımların yöneticileri üzerinden konuşma yapıyorlar. Burada da ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe, ne de Trabzon yöneticilerini hiçbirbirinden ayırmıyorum Sabri abi. Çünkü bütün başkanlar benim kendi nazarımca kendi başarısızlıklarını önce hakemlere, daha sonra rakip takımlara, sonra kendi yöneticilerine, sonra teknik direktörlerine kadar götürüyorlar. Şimdi birisi Allah rızası için Beşiktaş'ın transfer ettiği Reboşo'nun doğru bir transfer olduğunu bana anlatabilirse ben onun elini öpeceğim Sabri abi. Şimdi biz gidip de niye hakemleri eleştirelim ki? Biz kendi içimizdeki düzeni sağlayamadığımız için bence başarısızlığımızın, sünni derbilerimizin en temel sebebi bu.
Peki. Teşekkür ederim.
Rica ediyorum Sabri abi. Hayırlı yayınlarınız olsun.
Hiç öfkelenmeden, neden böyle konuşmuş demeden, yabancı futbolcuların, özellikle yabancı futbolcuların zaman zaman yüksek sesle, zaman zaman yakın çevrelerine, zaman zaman kendi ülke medyasına yaptığı, biz yeterli taktik çalışması yapmıyoruz ifadesinin altını doldurmak lazım. Neden bu adamlar böyle söylüyor? Şimdi Novak. En son Trabzonsporlu Novak demiş ki biz ilk defa doğru düzgün taktik çalışmaya başladık yeni. Ya Filip Novak yalan söylüyor, ya Filip Novak'ın söylemediği şeyleri konu edip onu zor durumda bırakacak haberler, yorumlar yapılıyor ya da bu gerçek. Bunun üzerinde bir değerlendirme yapsak belki de karşılaşma sonrasında teknik taktikten öte neden hakem kararlarının ön plana çıktığını daha iyi anlayabilecek duruma gelebiliriz. Geçtiğimiz günlerde, isim vermeyeyim, bir teknik direktör İngiliz futbolcuya tercümanı aracılığıyla İngiliz futbolcuya taktik veriyor. Ya da İngilizce bilen bir futbolcuya taktik veriyor diyeyim. Ama artık İngilizce konusunda en azından bir teknik direktörün tercüman kullanmaması gerekiyor. Bizim teknik adamlarımızın kendilerini en azından bu konuda yetiştirmeleri gerekiyor. Sadece yabancı futbolculara İngilizce konuşmak ötesinde literatürü takip edebilmek için. Mesela girseler bir siteye, yeni gelişen taktikleri, teknikleri İngilizce yazıyor tabii onlar. Takip edebilseler fena mı olur? O yüzden olmazsa olmazdır yabancı dil. Olmazsa olmazdır. Merhabalar.
Merhaba Sabri abi, İstanbul'dan Macit, sen nasılsın?
Ya bu nasılsın sorusu çok şeydir, klasiktir, cevaplar da klasiktir. Teşekkür ederim Ümit.
Sorun olmuş, fark edelim.
Teşekkür ederim. Nedir, Macit miydi adın, özür dilerim.
Evet Macit abi.
Tamam Macit, dinliyorum.
Öncelikle milletimizin başı sağ olsun.
Amin
abi.
Macit.
Spor hakkında yani bugün gerçekten aramak istemiyordum ama pazartesiden beri bir türlü nasip olmadı aramak abi. Öncelikle dün akşamdan dolayı Başakşehir'i tebrik ediyorum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı da pazar günkü derbiden dolayı kutluyorum. Orada söyleyeceğim bir iki şey var abi. Hani Galatasaray maçı kazandı, bununla alakalı gerçekten hani biz mutlu olduk. Ama dönüp baktığımız zaman rakip takımın ya da rakip takım yönetiminin...
Ya rakip takım deme, o rakip takımın ismi yok mu ya?
Fenerbahçeli yöneticilerin olayı
dur,
tamamıyla...
Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur, ne olur. Bazen teknik direktör konuşmalarını duyuyorum. Rakibimizin, rakip takımın, rakip yarı alanda, ya o takımın bir ismi var. Dinliyorum.
Rakip bir tane olmayınca abi belki...
Bu maçtan bahsediyorsun.
Aynen, ben bu maçı...
Belli bir maçtan bahsediyorsun.
Şimdi mesela maçtan sonraki konuşmalara bakıyoruz ya da maçtan sonra cereyan eden olaylara bakıyoruz. Gerçekten üzücü. Hani Ali Koç gibi bu ülkede belli noktaya gelmiş, daha gidebileceği nokta olmayan nadirlikte bir kişinin maçtan sonra yapmış olduğu hareketler... Bir başkan edasıyla değil de tamamıyla benim gibi senin gibi taraftar edasıyla yapılmış şeyler ki bunu biz bile yapsak belki ayıplanır ama bir şekilde insanlar bunları görmemezlikten geliyor. Olayları o kadar farklı boyuta getiriyorlar ki bakıyorsunuz her şeyi bırakıyorlar tamamıyla bu maçı sanki Fenerbahçe'nin elinden hakem almış Galatasaray'a vermiş gibi bir şeyler söyleniyor. Ozan Tufan çıkıyor, bu takımın kaptanı Fenerbahçe'nin, maçtan sonra öyle şeyler anlatıyor ki yani bak zannedersiniz ki başka maçlar seyretmişsiniz ya da o başka sahada oynamış, biz başka sahayı seyretmişiz gibi hissedersiniz. Tamam, yenilmiş olabilirsiniz, Galatasaray da yenmiş olabilir. Galatasaray orada 20 senedir kazanamamış, son 5 senedir yenilmiyor. Ha, bu tarz şeylerin olması normal ama maçtan sonra bu kadar anormal derecede ilk sıcaklığıyla etki göstermenin ya da tepki vermenin yersiz olduğunu düşünüyorum ben. Hani bu noktada biz kendimizi düzeltemediğimiz sürece hiçbir şey düzelmeyecektir. Yönetici bunu yapıyorsa, takımın kaptanı bunu yapıyorsa taraftarın yapması ya da başkalarının yapması da gayet normal diye düşünüyorum ben.
Macit, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum abi. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Şimdi bazen Twitter'ı takip ederken notlar alıyorum oradan. Farklı bir bakış açısını dile getirmek adına. Bazen notlar alıyorum. Ben konuşsam ancak bunu konuşurdum diye. Şimdi ben demişim gibi bunu okuyun ama Mustafa Akın'ın Twitter paylaşımı, kim olduğunu bilmiyorum. Direkt gördüm ve ben de böyle düşünüyorum, bunu paylaşmalıyım dedim. Mustafa Akın şunu yazmış. Sağda solda kulübün Ozan'ın böyle bir şey olabilir mi sözlerini tişört yapıp storelarda satacaklarını okuyorum. Umarım sadece söylentiden ibarettir. Tamam, yedik içtik ve eğlendik ama tadında bırakalım. O tişörtler satılmaz. Zararı ve ayıbı da kulübe kalır, yakışık almaz diyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama mantıklı başka bir şey var. Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaraylı futbolcuların giydikleri formalar imzalı olarak açık arttırmayla satıştaymış. Bakın tamam, bu bu olabilir. Çünkü artık ekonomi ve 3 kuruşun 5 kuruşun bile ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Dinleyicimiz var. Ondan sonra iki mesaj okuyacağım. İlginç geldi bana. Merhaba.
Sabri Bey nasılsınız? Bildim.
Teşekkür ederim. Yok. Hal hatır sormak insanlık gereği. Teşekkür ederim.
Doğru. Telefon açınca bir doğru. Hatır sormak alışkanlık olmuş. Öncelikle ben de Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Amin. Çok zor bir gün. Gerçekten sizin işiniz de çok zor. Böyle bir günde spor konuşmak eminim kimsenin içinden gelmiyordur ama iş icabı maalesef
zaten
yapmak zorundasınız.
Farkındasınız. Bant yayın gibi yapıyorum. Ruhum başka aynen. Yerde.
Aynen öyle. Şimdi bağlanan
adınız
arkadaşlar
nedir?
Da...
Adınız nedir? Bana ne olur söyler misiniz?
Çok özür dilerim. Mustafa Dürüst ben. İstanbul'dan arıyorum.
Tamam.
42 yaşındayım.
Buyurun Mustafa Bey.
Şimdi herkes böyle bir eleştiri. Her konu hakkında bir eleştirimiz var. Her şeye bir tepkimiz var. Hep konunun hep olumsuz yanlarını konuşuyoruz. Zaten kötü günler geçiriyoruz. Böyle bir içimiz karardı. Böyle müsaade ederseniz ben de yine geçenlerde bağlanıp bir anımı anlatmıştım. Öyle bir yine bir anı anlatmak
çok istiyorum. Çok sevinirim buyurun.
Böyle biraz da böyle beni çok güldüren bir şeydi bu. Havayı da biraz dağıtalım istedim. Rahmetli babam o zaman hayattaydı. Yani 96 senesi öncesiydi yanılmıyorsam. Amin cümlemizin ölmüşsün inşallah. Basket o zaman Efes Pilsen'in basket maçları falan böyle bayağı bir şeydi. O zaman basketbolda bayağı bir şey olmaya başlamıştı. İzlenildiği altmaya başlamıştı. Babamla basket maçı seyrediyoruz. Arka arkaya işte birkaç gün arayla hep böyle maçlar oluyor. Annem de klasik. Odanın bir köşesinde kafa körüyor işte ama hiç böyle izlenen maçla bir alakası yok, sporla bir alakası yok, örgüsünü ölüyor. Biz de babamla böyle heyecanla maçları seyrediyoruz. Tabii spiker durmadan anlatıyor işte Tamer Hukşat basket, işte Namoski Cemşat basket.
Onun Efe yapardı galiba değil mi? Hukşat.
Evet. Hukşatlar, Cemşatlar onlar güzel eski basketbol terimleri. Şimdi pek kullanılmıyor sanılmıyorsam, yanılmıyorsam.
Yok kullanılmıyor. Evet o Hukşatlar, Cemşatlar falan kullanılmıyor.
Annem de işte böyle maçla alakası yok. Şöyle bir başını kaldırdı. Şöyle dedi. Ya dedi bu Hukşat'la Cemşat dedi. Kardeş mi dedi. İki mi bunlar dedi. Her maçta oynuyorlar dedi. Gerçekten o yani bütün babamla maçı bırakıp böyle kahkahayla gülmüştük. Böyle bir anımı anlatayım dedim birazcık havada değildim.
Biliyor musun araştırdınız mı kardeş miymişler?
Yok değillermiş amca çocukları.
Peki teşekkür ederim.
Rica ediyorum iyi yayınlar diliyorum.
Ah babaanneciğimi aklıma getirdiniz. Allah rahmet etsin ona da. Hani rapor vardır ya rapor. Şey derdi. Lapur al gitme okula. Lapur al derdi bana. Evet. Çengel atışı, o hook shot dediğimiz çengel atışı onu Efe'den çok yapardı. Hatırlıyorum. Eyüp Demir şunu yazmış, hani iki mesaj vardı ilginç geldi bana diye ya. Eyüp Demir demiş ki, Başakşehir'i tebrik ediyorum. Okan Buruk bu yorgun takımla inşallah iki rekabette de havlu atmaz, bir Trabzonsporlu olarak destekliyorum diyor. Zirve yarışında ne kadar çok takım olursa mücadele o kadar iyi olur ve biz futbol severler kazanırız bu işten. Ama bana ilginç gelen mesaj şu. Süleyman Kılıç bunu yazmış. Başakşehir'i tebrik ederim. Park paraları Avrupa'da bu kadar başarı getiriyorsa 4 büyük takımın harcadığı 30 kat park parasına denk gelen paralara yazık demiş. Demek ki işte doğru kullanmak, yönetici profili, o yöneticinin kulübü emanet ettiği profesyoneller, o profesyonellerin liyakatları ve teknik direktörler, sportif direktörler, o yapılanma bunlar çok önemli şeyler. Tekrar söylüyorum Avrupa ile aramızdaki tek fark bence, tek fark yönetici profili farkı. Merhaba.
Merhaba efendim.
Buyursunlar.
Günaydın diliyorum ve bütün ülkemize başsağlığı diliyorum ilk önce. Cirol Yıldırım, Fransa'dan arıyorum. Sizinle daha önce görüşme şansım olmuştu. Strasbourg şehrinden. Ben Nevşehirliyim.
Nevşehir ile Strasbourg arası kaç kilometre? Belçika'da denk geliyorum çünkü böyle şeylere. Var mı Fransa'da da böyle tabelalar?
Evet. Bazen görülür.
Brüksel'le Emirdağ arası falan kilometre yazılır orada. Çok Emirdağlı var ya. Ceylan evet, Çalışkan'ın evet. Kulakları çınlasın. Buyurun devam edin lütfen.
Efendim ben Galatasaray'ın futbolunu ikinci yarıda oynadığım futbolundan hele hele ikinci yarının başlangıcı futbolundan memnun olmadığımı söylemek istiyorum ve orada coaching sorununu olduğunu düşünüyorum. Bence Fatih Terim orta sahaya olan da daha sağlam tutabilirdi. Çünkü Fenerbahçe güzel bastırıyordu. Ve orada bir gol atsaydı Fenerbahçe bence derbinin şekli tam değişirdi diyorum. Ve Belanda üzerinde konuşmak istiyorum. Bence Belanda'nın kariyeri Galatasaray'da bitmiştir. Ben şaşırdım. Yani gerçekten böyle bir oyuncuyu haftalarda oynatmayıp sonunda derbide koymak biraz tuhafıma geldi. Zaten maalesef sonunu da gördük. Hassas noktam da hakem üzerinden konuşmak istiyorum. Ama farklı bir yönden. Hı hı. Ben bu hakemi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten verilen kartları helal olsun diyorum. Çünkü ben burada bölgesel alanda futbol hakemliği yaptım. Ve yani şey olarak bakıyorum. Futbolumuz yani ben kırayım, ben düşüreyim, ben oyuncuların oynadığı futbol gerçekten anca bunu gerektiriyor ve Belanda'nın orada çıkıp ve hakimin onu yeniden çağırıp yeniden sarı kart verip de ondan sonra kırmızı kartla atmasını ben çok doğru buluyorum ve helal olsun diyorum bu hakeme. Keşke dört dörtlük böyle güvenli hakemler çıksa da yani şey olsa yani futbolumuz daha güzel olsa diyorum. Bunun için aramıştım. Ve işte inşallah güzel bir rekabetle şampiyonumuz ortaya çıkar ve bu arada tabii Başakşehir'i tebrik etmeyi düşünüyorum. Beşiktaş'ta çok güzel Beşiktaş diyorum pardon özür dilerim. Trabzon'da bu arada çok güzel bir futbol oynuyor. Onlar da bu sene şampiyonluğun hak edecek takımlardan olduğunu düşünüyorum. Ve başkalarına da başarılar dilemekten başka bir şey düşünmüyorum.
Peki teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi programlar.
Birol Bey bizi Fransa'dan aradı. Katılıyorum bir saptamasına. Sevinci, coşkuyu yaşadıktan sonra tabii teknik olarak söylüyorum bunu. 90 dakikayı iyi analiz etmek gerekiyor. Dinleyicimiz bu açıdan haklı. Mesela ilk yarıdaki Galatasaray'ın ne olup da ikinci yarıda daha olumsuz bir görüntüye büründüğünü bir şekilde öğrenmeliyiz teknik direktör ifadelerinden ya da analiz yapan eski teknik direktör, eski futbolculardan ne oldu? İlk yarıda gerçekten çok baskın bir Galatasaray. Her şey aynı. Üstelik golü yedikten sonra bile sanki golü yiyen o değilmiş gibi oynayan Galatasaray ne oldu da ikinci yarıda kazanmış olmasına karşılık ilk yarıdaki görüntüsünden uzaktı mesela. Şimdi yine dinleyicimiz haklı. Bir pozisyon var. Mustera'nın sol tarafına doğru yatıp çıkardığı. Evet Mustera Galatasaray'ın kalecisi. Kaleciler öyle topların gol olmasına izin vermemek için kalede. Doğru. Fakat yine de eğer o top gol olmuş olsaydı Mehmet Ekici'nin vuruşunda gol olmuş olsaydı kim kızabilirdi? Mustera'ya topu bile görmüyordu. Yani o top filelerle buluşsa çok bizi başka konulara götürecek. O yüzden söylediğim şeyi bir kere daha tekrar ediyorum. İnandığım şudur. Bizim futbolumuzda istikrardan çok sonucu anlar belirler.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Bu zor günde aradığınız için, yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Nedim Narman, duyarlılığınıza çok teşekkür ederim. Selman Beyhan'la bu konuda ayrı düşünüyoruz. Onun için mesajı okumaya gerek yok. Hani tartışmaya gereksiz bir konu çünkü. Emrah Gazel şunu sormuş. Galatasaray Onyekuru veya Lemina ikilisinden birinin bonservisini alabilirse sen kimi almak isterdin? Kimi seçerdin? Ben her zaman Lemina gibi bir futbolcuyu bulabileceğini ama Onyekuru özelliklerinde bir futbolcunun daha az bulabileceğini düşünüyorum. O nedenle hem faydası anlamında hem de sözleşmesi biterken bonservisinin daha yüksek olma ihtimali sebebiyle, potansiyeli sebebiyle benim tercihim Onyekuru olurdu. İkisinden birini almam gerekiyorsa. Ozan Eriçok, sizin de duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. Merhabalar.
Merhaba Sabri abi. İzmir'den Gökhan ben, taksiciyim.
Söyle Gökhan, yolun hep açık olsun öncelikle. Allah hep iyi müşterilerle karşılaştırsın.
Amin inşallah. Öncelikle başımız sağ olsun. Futbol konuşmak için aramayacaktım. Daha doğrusu hiç aramayacaktım ama bazı hani telefonla bağlanıp da o kadar böyle hani ilginç vuran dinleyiciler var ki, bir Fenerbahçeliyim bu arada. Dayanamadım, telefonla bağlanmak istedim. Şansıma da düştü.
Anlat Gökhan.
Şimdi sürekli bizi yerden yere vuruyorlar. Üstü kapalı, üstü açık. İşte yumuşak bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Fakat sürekli ineliyorlar. İşte ama şunu mesela en basitinden söyleyeyim. Hakemi çok beğendiklerini söylüyorlar. Ben de Galatasaraylı olsam ben de hakemi çok beğenirdim. Ersun Yanal'ı atıyor. Neden atıyor? Yaptığı bir hareketten dolayı atıyor. Türkiye'de başka hakemler Fatih Terim nelerini yaptı. Atmıyor, atamaz. Halil Umut neler aynı şekilde, Ali Sami Yen'de aynı hareketi yapsın, Fatih Terim'i atamaz. Hani bu hakem şimdi tabii onlara güzel geliyor. Dünyanın olayı oluyor. Her Fener Galatasaray maçında Berhan da dünyanın şeyini yapıyor. Sağda kalıyor ya da bir şekilde ceza almıyor. Gibi gibi bir sürü olay var. Bu arada dün Başakşehir maçında Dembaba'yı çok beğendim. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bu yaşta bu performans inanılmazdı. Bence yani dün Başakşehir'in kazanmasında en önemli faktör bana göre Dembaba'ydı. Bunları söylemek istiyorum Sabri abi.
İyi yaptın Gökhan. Ben de teşekkür ediyorum sana. Çok fazla değinmediğiniz, anladığım kadarıyla değinmeyeceğiniz de birkaç haber var. Mesela Mustafa Akgören kim biliyor musunuz? Muhtemel bilmiyorsunuzdur. Ben de bilmeyebilirdim. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ama söyledikleri çok önemli. Eskişehirspor'un başkanı. Diyor ki çok sıkıştık, çok. Ne konuda çok sıkışmışlar? Yanılmıyorsam şimdi Antalyaspor'da Ruud Boffin konusunda çok sıkıştık. 410 bin avro artı faizler. 8-9 günlük bir süremiz kaldı. Ödemezsek 6 puanımız daha silinebilir. Pinto konusunda elimize ulaşmış bir yazı var. Bu yazıya göre küme düşürme cezası uygulanması gerektiği belirtiliyor. Belli bir tarihe kadar ödeme yapmazsak Pinto bizi küme düşürebilir. 511.918 yaklaşık 512 bin euroluk bir dosya. Enzuzi Toko. Orada da maalesef para ödemek dışında bir şansımız kalmadı. 296 bin avro artı faizleri. Toko da istediği zaman Eskişehirspor'a -6 puan cezası yollayabilir. Bir iyi haber olmaz mı Eskişehirspor için? İşte olmuyor. Halbuki daha önce örnekler vardı. O örneklere bakmıyoruz. Başımıza gelmez diyoruz. Aman diyoruz. Ama işte bizim yaptığımız hataların bedelini aradan geçen yıllar sonrasında Eskişehirspor bir şekilde ödüyor. Ya da kulüp bir şekilde ödüyor. Yazık günah, gençlerle birlikte sen elinden geldiğince düşer misin kalır mısın bilmiyorum ama bu mücadeleyi hakkınca sürdürürken alın terlerine helal olsun. Bir de bunlarla uğraşıyorlar. Yazık, üzülüyor insan. Merhabalar.
Hayırlı sabahlar Sabri abicim, İstanbul'dan Mahmut ben.
Dinliyorum Mahmut.
Öncelikle ya inan biz gece uykumuzu uyurken yani alırken sabahın haberini aldım. Yani inanın çok üzgünüm ya, 33 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.
Amin.
Ben futbolu hiç konuşmayacağım. Sadece bunu paylaşmak istedim Türk milletiyle, milletimizle. Yani bence en son o futbol konuşmamız gerekiyor ya da basketbol ya da spor olarak. Ya tabii güçlü olmamız gerekiyor yine de olması. Yani bir sonuçta biz bir Suriye rejimiyle bir şu an çatışma içerisindeyiz. Bunlar olması beklenen şeyler zaten bu ölümlerinde aslında. Ama güçlü olmamız gerekiyor biz yine de her şeye rağmen. Bunu düşünüyorum. Böyle düşünce içerisindeyim.
Eksik olma.
Teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun.
Eksik olmayın, teşekkür ederim. Ahmet Erten yazmış. Önümüzdeki haftalarda deplasmanda Başakşehir evinde Trabzonspor'la karşılaşacak olan Gaziantep FK bu maçlarda puan çıkarabilir mi? Ne düşünüyorsunuz diyor. Gaziantep Futbol Kulübü ama artık yeter ya, ben onlara Gaziantep diyeceğim. Gaziantep beni şaşırtan bir performans ortaya koyuyor. Bir bakıyorsunuz Sivasspor'a karşı 5-1'lik galibiyet almışlar. Bir bakıyorsunuz Beşiktaş'a 3-0 yenilmişler. Bir bakıyorsunuz işte Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmişler. Göztepe deplasmanından puan çıkarmışlar. Şimdi iki karşılaşma var önlerinde, çok zorlu. Başakşehir Gaziantep ve Gaziantep Trabzonspor. Başakşehir Gaziantep karşılaşmasında Başakşehir'in avantajı şu. Moral motivasyonları son derece yüksek. Sporting Lisbon'a elediler. UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam ediyorlar. Gaziantep'te özellikle son haftalarda çok ciddi bir performans gösteriyor. Şu son 4 haftayı Beşiktaş maçını çıkartırsak topladıkları puanlarla kendilerini düşme hattının uzağında tuttular. Şöyle, Gaziantep deplasmanda daha bana göre, benim futbol mantalitime göre deplasmanda daha tehlikeli bir takım. Kendi sahasında da eğer değerlendirebilirse rakibine daha fazla boş alanlar bırakan bir takım. Böyle bir yapısı var Gaziantep'in de. Zorlu karşılaşmalar ama ikisinde de ben Gaziantep karşısında Trabzonspor ve Başakşehir'i daha şanslı görüyorum. Başakşehir-Gaziantep maçında da, Gaziantep-Trabzon karşılaşmasında da Başakşehir ve Trabzonspor'u daha şanslı görüyorum.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
NBA'de Türk derbisi vardı. Cümle o kadar düşük ki bunu paylaşacağım sizinle. Cedi Osman takımı Cleveland Cavaliers'in, Furkan Korkmaz'ın 14 sayılık katkı yaptığı Philadelphia 76ers'ı 108-94 yendiği karşılaşmada 5 sayı attı. O kadar karmakarışık ki Cedi Osman 5 sayı atmış, Furkan Korkmaz 14 sayı atmış ve mücadeleyi Cleveland Cavaliers 108-94 kazanmış sevgili dinleyenler. Filip Novak, Trabzonspor'la yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum ama yine de anlaşamıyoruz. 3 aydır müzakere ediyoruz, bazı noktalarda anlaşamıyoruz demiş. Bu Novak'ın Çekya'da yaptığı iddia eden açıklamaları. Halbuki Trabzonspor tarafından bu kadar olumsuz ifadeler gelmiyordu. Novak Trabzonspor'da kalacaktır ya, ben öyle düşünüyorum. Ters çok ciddi başka bir teklif gelmezse. Merhabalar.
Merhabalar Sabri abicim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Gebze'den Cemil.
Söyle Cemil.
Vallahi abi söylenecek hiçbir şey yok. Öncelikle başımız sağ olsun. Allah bir daha tekrar yaşatmasın bu acıyı Türk milletine. Bir de ondan sonra da Başakşehir'le gurur duyduk akşam. İnşallah yine sportif kadar böyle Başakşehir ayarında bir takım çıkar, onu da eler inşallah. Bir de Sabri abi, hafta içi yaptığın lig panoraması var ya.
Evet.
Onu ben kaçırdım. İzleyemedim, dinleyemedim. Onu paylaşıyor musun? Herhangi bir platformda yoksa?
Yok, bir platformda paylaşmıyorum. Burada anlatıyorum, aktarıyorum. Ondan sonra bitiyor gidiyor.
Yani bu hafta onu
senin kaçırdım için maalesef. Bu hafta kaçırdığın şeyi senin için bulurum ya.
Sağ ol abicim, Allah razı olsun. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Diğer dinleyicilerimizden hakkı bu hafta fazla da şey yapmak istemiyorum. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum abi.
Peki, eksik olmayın. Şunu söylemiştim. Sağ öne bir futbolcu bulamadım. Sağ ön sizin. Haftanın bence panoraması. Gençler Birliği kalecisi Nordfeld kalede. Sağ bek Gökhan Gönül. Sol bek Kasımpaşa'dan Haddadi. Stoperler Galatasaray'dan Donk. Kayseri Spor'dan Sapunaru. Orta alan Sivas Spor'dan Hakan Arslan. Galatasaray'dan Seri. Gençler Birliği'nden Sesenyon. Sol ön Onyekuru Galatasaray ve forvet Sörlot. Sağ ön sizin demiştim. 11 buydu. Benim 11'im buydu. Bunu merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu hakikaten şimdi böyle hani bir dakikada okudum gitti ama yaklaşık insanın 45 dakika bir saatini alan. Aslında kolayı var bunun tabii ki. Şöyle öne çıkanları teker teker 11'e yazabilirsiniz. Ama ben öyle yapmıyorum. Hakkını vermeye çalışıyorum. Çünkü ben çok kızardım eskiden. Çok kızardım. Ya derdim mesela, bu adam stoper, sen bunu niye sağ tarafa yazdın? Sonra mesleğe girince bunun cevabını öğrendim. Çok başarılıydı. Şimdi onu almak icap etti. Sonra dedim ki ya milli takım teknik direktörlerinin işi ne kadar zor mesela. İkisi de formda diye ya stoperde oynatamıyorum, bazen sağ bekte oynatayım diyorlar mıdır acaba diye. O günden bugüne 4-2-3-1 ise format, 4-2-3-1. Yani sağ bekse, ay iki tane sağ bek vardı çok iyi oynadı, bunu orta sahaya alırım demedim. O yüzden zorlanıyor insan belki. Özel sporcularımız var, bunu söylemeliyim. Fatma Damla Altın yüksek atlamada dünya ikincisi oldu. Muhsine Gezer 800 metrede dünya ikincisi. Eda Nur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer, Sevin Demircan, onlardan oluşan kadınlar bayrak takımı 4x400'de dünya ikincisi. Ve Türkiye 2020 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı. Hepinize helal olsun. Atletizm sever dinliyor musun bilmiyorum şu anda. Atletizm sever rumurzlu bir dinleyicimiz vardır ama bugün radyo başında mısınız emin değilim ondan. O nedenle atletizmle ilgilenen varsa bana Virtus ne demek hemen bilgilendirebilir mi? Dün işte tam notumu aldım, Virtus ne demek onu araştıracaktım ama o kalbim, aklım falan her şey başka bir tarafa gitti. Virtus ne demek bana yazar mısınız? www.radyospor.com üzerinden mesaj yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Özel sporcularımıza da tekrar tebriklerimi gönderiyorum. Merhaba.
İyi yayınlar abi, Sabri abi.
Teşekkür ederim.
Ben Ahmet, Sabri abi.
Söyle
abi. Öncelikle seyircilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Abi dünkü Başakşehir gerçekten helal olsun. Üç büyüklerin efendim yapamadığını yaptı ya Sabri abi. Fenerbahçe zaten hani Avrupa'da yoktu. Galatasaray, Beşiktaş ile Trabzonspor'un resmen yapamadığını yaptı. Yani Portekiz takımlarından sadece onlar Başakşehir'i yenebildi. Mesela Trabzonspor'la karşılaşmıştı Başel. Trabzonspor kazanamadı. Ayrıca zaten Beşiktaş Braga'da karşılaştı. Onu da tam yenemedi. Yani Portekiz takımlarından sadece Başakşehir onları yendi. Yani Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun Sabri abi. Maliyeti yüksek. Ama Başakşehir'in kadrosuna bakıyorsun, onların altında. Ama yaptıklarını bir de gör, başarılarını gör yani Başakşehir'in. Deplasmanda kaybediyor, evinde dağıtıyor takımı. Yani bu üç büyüklere yatırım yapacağımıza Anadolu takımlarına yatırım yapalım. Bir de hesabına bu TFF birinciliği takip ediyorsan Adana Spor'da Demir Spor'un hakkında bir yorumun var mı? Adana Spor Küme.
Çok fazla Adana Spor için çok fazla yorum yapamayacağım çünkü Adana Spor istikrarsızlığın başkenti gibi.
Evet.
Evet. Teknik direktör değiştiriyorlar, futbolcuları değiştiriyorlar. Evet. Bu sene ne yazık ki...
Ama tutmuyor hiçbir şey.
İşte yani olmuyor. Adana Spor şimdi düşme potasının içerisinde.
Sanki abi düşecek gibi yani.
Ben yani, mücadelesini devam ettiren
i̇yi.
Takımlar
mücadelesi
için
iyi.
Mücadelesini evet. devam ettiren takımlar için sen düşersin demem. Eskişehir Spor için bile bunu söyleyemiyorum. Evet. Adana Spor için hiç söylemem ama şunu söylüyorum. Bak Altınordu'da 27 puan yaptı. Kendisini evet. bir tehlike bölgesinin 9 puan dışına attı. Dolayısıyla evet. Osmanlı Spor, Bolu Spor, Adana Spor, Eskişehir Spor. Bu 4 takımdan 3'ünün gitme ihtimali %70-%80.
Evet abi. Bir de Demir Spor vardı onun da. Ben diyorum ki pilav olarak kalır pilav oynar. Ama süper diye çıkar mı onu bilemeyiz. Hafta içi Hatay'la karşılaşacak.
Doğru. Hatay Spor karşılaşması var. Adana evet. Demirspor Hatay Spor mücadelesi yarın.
İntikam maçı
yarın
olarak görüyorlar ama.
Yarın evet. değil mi o maç?
Abi. Evet abi.
Adana Demirspor Hatay yarın. Spor karşılaşması yarın. Şimdi evet. şöyle Adana Spor da çok istikrarsız bir takım. Şöyle istikrarsız.
Adana Demirspor Hatay.
Demirspor'dan bahsediyorum.
Hatay evet.
Demirspor çok istikrarsız bir takım. Menemen Spor karşılaşmasında 2-0'a düşecek açıklaması yok o kadronun. 3-2'ye evet. dönüşünü açıklarsın ama nasıl 2-0 kaybettin onu geri dönüşünü onu açıklayamazsın. Şimdi evet. Adana Demirspor'un önünde çok çok çok zorlu 4 karşılaşma var.
Evet.
Adana Demirspor, Hatay Spor, Karagümrük Adana Demirspor ki Karagümrük de potanın içine girdi.
Evet.
Adana
evet.
Demirspor, Akhisar Spor ve Eskişehirspor, evet. Adana Demirspor. Bunlar kader evet. maçları. Adana Demirspor.
Hatay Spor maçını intikam maçı olarak ya, görüyor taraftarlar ama intikam maçı olmasın.
İntikam maçı olarak gördüğün olmasın. Her şeyi kaybedersin. Evet. Çünkü aynen. atalarımız bile bunu söylemiş. Ne demişler? Evet. Öfkeyle oturan zararla kalkar. Evet. Keskin sirke abi, küpüne zarar.
Evet. Hani son bir şey daha söyleyeyim abicim.
Söyle.
Benim kanaatimce Adana Spor küsüne düşecek ama Demirspor da pilavere kalır. Ama İstanbul'a pilavere kaldığında da geçen sene gibi Hatay Spor'la bir eşleştik. Hatay Spor'a elendik. Hani pilavere kaldığımızda da eğer çıkamayacaksak sonu üçünle sonuçlanacaksa hani hiç kalmayalım daha iyi.
Onu bilemezsin işte.
tamam abicim.
Kristal küre yok. Teşekkür ediyorum.
Tamam abicim yayınla.
Şimdi Hatay Spor yine çok büyük bir avantaj yakaladı. 8 puanlık bir farkı oluşturdu 3.'üyle arasında. Üçüncüyle arasında 8 puanlık fark var ve 24 hafta geride kaldı. Bu da 10 hafta kaldığını ortaya koyuyor. Çok büyük avantaj bu. Erzurumspor hiç çoklarının beklemediği bir mağlubiyet elde etti Erzurumspor. Erzurumspor da gitti. Altınordu'na mağlup oldu benim hatırladığım kadarıyla. Evet, Altınordu'ya mağlup oldu. 2-1'lik bir skorla. O beklenmedik bir skordu. Bursa Spor kendi sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Bunların hepsi aslına bakarsanız Adana Demirspor ve Hatay Spor'un işine geldi. Ama Hatay Spor'u bir tarafa bırakırsak Erzurum 42, Adana Demirspor 40, Bursa Spor 40 ve sonra Fatih Karagümrük 37 müthiş bir ikincilik mücadelesi var. Size ilk 6 mücadelesini söylemiyorum bile. Şu kadarını söyleyeyim. 6. Altay 35 puanda. 11. Menemen Spor 32 puanda. Böyle yakın birbirine puanlar. Merhaba.
Merhaba Sabri abicim. Hayırlı cumalar.
Teşekkür ederim. Sizin de cumanız mübarek olsun.
İzmir'den Akın Arslan ben. Öncelikle Yüce Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Kederli ailelerine Allah'tan çok büyük sabır diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun tekrardan abicim. Önce de onu söyleyeyim. Bir Galatasaray taraftarıyım. Akşamki Başakşehir'i izledim. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok her zaman eleştirdiğimiz bir Başakşehir. Ama dün bir tarih yazdı. Yani Türkiye adına, puan adına ne düşünürseniz düşünün, kim ne düşünürse düşünün. Ben akşam bir gurur duydum bir Türk olarak. Bu acı haber maalesef üstünü örttü. Acı haber Sabri abicim ben de şunu yürekten söylüyorum. Artık bu polis istihbaratı mıdır? Asker istihbaratı mıdır? Özellikle bakın bu mübarek günleri seçiyor bu aile kızlar. Öyle söyleyeyim Sabri abicim.
Anladım.
Peki, yani ben abi çok duyguluyum Sabri abicim.
Hepimiz
çok doluyum.
Hepimiz duyguluyuz.
Ben şöyle söyleyeyim abicim. Şu polisimiz, istihbaratımız, şu mübarek günleri çok dikkat alsınlar. Yani özetle onu seçiyorlar tamam. Sabri abicim.
Tamam. Tamam. Yani. Dün Kandil'di. Mübarek Regaip Kandil'ini idrak ediyorduk. Bu 33 askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Yürekler dağlandı. Yusuf Çetinkaya diyor ki Fenerbahçe 11'de 10 yaparsa bir de Türkiye Kupası'nı alırsa Ersun Yanal kalabilir mi? Sizce sevgili dinleyenler? Yusuf Çetinkaya öncelikle Fenerbahçe'nin 11'de 10 yapabilme ihtimalini konuşmak için 2-3 haftanın geçmesini beklemek lazım. Yoksa konuşalım tabii ki. Evet, Fenerbahçe 11'de 10 yaparsa bir de Türkiye Kupası'nı alırsa Ersun Yanal kalır. Hatta 11'de 10 yaparsa Fenerbahçe belki şampiyonluk için bile şansı olabilir. Mustafa Dürüst, duyarlılığınız ve mesajınız için teşekkür ederim. Şöyle diyor Mustafa Dürüst, aynı geminin içindeyiz. O geminin adı Türkiye. Kulüplerin birbirini yaralamaya çalışması o büyük gemiye zarar veriyor. Lütfen diyor vazgeçin bu kavgalardan. Neyin kavgası bu diyor. Bakın diyor üzüntüde diyor omuzlayacağımız insanların diyor renkleri kimisininki sarı kırmızı, kimisininki sarı lacivert, siyah beyaz, bordo mavi. Hepsi yan yana ama hepsinin üzerinde bayrağımız olacak. Sevin demiyorum birbirinizi ama sevmiyoruz da demeyin diyor. Evet, futboldaki bu duyguları bir kez daha gözden geçirmek gerekiyor. Gerekiyorsa hakikaten kamu spotlarıyla anlatmak gerekiyor. Gerekiyorsa lütfen bir dolu senaristimiz var ve bu dizilerimiz öyle seyrediliyor ki göz kırpılmıyor diziler seyredilirken. Rica etsem o genç güzel kızımızla genç delikanlının arasına bir kamu spotu gibi diyaloglar serpiştirebilir misiniz? Hakikaten bu futbol yüzünden ayrışmamız, ayrılığımız hiç iyi noktaya gitmiyor. Yaparsanız belki faydası olur. Ne dersiniz bilemedim. Merhabalar.
Merhaba. Sabri abicim iyi günler.
İyi günler.
Ben Deniz Demircioğlu. Gaziantep'ten arıyorum. Fırsat buldukça işte araçta olsun, başka yerde olsun sizi dinlemekten büyük keyif alıyorum.
Eksik olmayın. Teşekkür ederim.
Birçok sefer aramaya çalıştım ama bir türlü düşünemedim. Bugün kısmet oldu. Öncelikle bütün şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum ve kederli ailelerine sabır diliyorum. Az önce bağlanan bir arkadaş vardı. Dün Başakşehir'den dolayı dedi çok mutlu olduk. Çok gururlandık. İşte Türkiye'de böyle bir oyun göremiyoruz ama dün çok mutlu etti bizi. Benim düşüncem iki haftadır hem bu Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi maçlarını izliyoruz. Bu kadar güzel bir oyun oynanmasında en büyük faktör hakemler. Yani Şampiyonlar Ligi olsun. Şimdi geçen hafta Avrupa Ligi'nde Getafe Ajax maçında maçtan sonra bir istatistik çıktı. Dediler ki 90 dakikalık oyunda toplamda 47 dakika oyun oynanmış. Hı-hı. Bu işte Avrupa Ligi tarihinde işte 3. sırada sanırım en az oynanan oyun olarak. Hı-hı. Hafta sonu derbi maçımız oldu. Yaklaşık işte 100 dakikalık bir oyundu. Hı-hı. Maçtan sonra dendi ki 50 dakikalık bir oyun. Yani bu bahsettiğimiz işte Türkiye'nin en güzide en büyük iki kulübünün bize sunduğu, bize ortamımızı ortaya konan oyun 50 dakika. Bence bunda en büyük faktör hakemler, yani verdikleri vermedikleri karardan ziyade oyunu sürekli durduruyorlar. Yani yerli yer. Şimdi biz dün izliyoruz Başakşehir maçını, oyuncu düşüyor, hakem diyor ki oyunu devam et, oyna. Yani önemli olan oyun, bu temasta bir şey yok diyor. Ama yani bu Türkiye'de de yani istisnasız her takım maçında biz izliyoruz. 20 tane, 30 tane, 40 tane anlamsız faul. Bir de benim dikkatimi çeken şey, muhakkak ki birçok kişinin dikkatini çekiyordur. Avrupa maçlarında, yani Şampiyonlar Ligi olsun, işte Avrupa Ligi olsun. Yani oyuncunun sakatlığına ötürü çok nadir duruyor. Kıran kırana bir maç. Herkes işte topa sert, elinden geleni yapıyor. Ama kimse en ufak bir müdahalede yatıp da işte dakikalarca muhakkak şeyler oluyor. Ciddi sakatlıklar oluyor ama Türkiye'de biz izliyoruz. Bize konan, yani biz futbol severlere verilen ürün gerçekten kimseye keyif vermiyor.
Tamam, şimdi hakemler üzerinden okudun. Ben de sana başka bir pencere açayım. Hı-hı. Avrupa Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde bir hakemin faul kararından sonra oyunun başlama süresiyle Türkiye'de bir faul kararından sonra oyuna başlama süresi arasında fark var mı sence?
Kesinlikle var.
Demek ki o zaman biraz da futbolcularımıza, bizim futbol yapımıza, bizim ne kadar futbol oynadığımıza da bakacağız.
Muhakkak ki doğru. Bir başka örnek vereyim ben size. Ki dediğinize kesinlikle katılıyorum. Yani burada sadece hakemler değil, oyuncuların da bir art niyet olduğu kesin.
Bunlar
yavaş oynuyoruz biz oyunu, yavaş.
Hakemler de buna şey sağlıyor. Yani oyun dursun. Hani gerçekten benim düşüncem. Hani bu
Anladım.
Bu ilk yarıda ben dediğim gibi Gaziantep Denizli maçına gittim. Denizli takımı ikinci yarıda çok güzel bir oyun oynadı. 2-1 öne geçti. Hani sonuçta deplasman takımı. Skor avantajını elde etmiş. Dakikalar, son dakikalar 88. dakika. Antep takımı bir serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşun son hakem yan hakem bayağı kaldırdı. Offside ama Denizli kalecisi topu tuttu. Pozisyon bitti. Oyun yani hakem burada oyna diyebilir. Ne yaptı? Offside dedi. Offside dedikten sonra ne oldu? Zaten Denizli takımı skor avantajını elde ettiği için oyun yani bir iki dakika daha durdu. Hani bu bahsettiğim şey çok da büyük bir olay değil. Yani oyunun akışını mümkün mertebe hızlandırmak. Hı hı. Ve bu hem yani izleyeni keyif veriyor. Baktığın zaman tempolu maç. Nasıl oluyor tempolu maç? Çünkü diğer kimin oyunu durdurmadığı, yani kararlarıyla öne çıktığı anlamında söylemiyorum. Yani bu basit bir şey bence. Yani oyun devam ediyor mu, avantaj mı? Ya da oyunun doğal akışını yani hızlandırmak anlamında daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bariz farklılığın ben aslında birazcık bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz en azından Avrupa Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde ortada bir oyun görüyoruz. Ama iyi ama kötü. Oynanan bir oyun var. Akan bir oyun var. Bizim ligimizde dediğim gibi sürekli anlamsız faullerle, yani bence faul olmayan pozisyonlarla oyuncu diyor ki bana diyor dokunduğunda ben bıraktım nasıl da verecek diyor. Ama şeyde böyle olmuyor. Son bir örnek daha vereyim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Galatasaray'da Marka'yı görüyoruz. İşte elinden gelen mücadeleyi sergiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir kulüp bir maçında bir pozisyonda. Yine bir pozisyon oldu. Kendini bıraktı. Hakem kalk oyuna dedi. Devam etti. Marko aynı hastalığı aldı ve oyuna devam etti. Türkiye'de ama biliyor yani dokunulduğu anda nasılsa verecek diye. Yani bu aynı oyuncu üzerinden gidiyorum. Bari bir farklılık. Onun mantalitesi açısından sadece Marko Hanez'inde değil. Bence tüm oyuncular yani diyor ki nasılsa bana dokunduğu anda verecek. Düşüncelerimi paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Peki ben de teşekkür ederim. Yeri geldi, konu açıldı. Burada Merkez Hakem Kurulu'ndan bir ricam var. Hakemlerden de bir ricam var. Merkez Hakem Kurulu'ndan ricam bunu hatırlatsınlar eğitimlerde hakemlere. Rica. Hakemlerden hatırlatılmasa bile kuralda var. Şu. Bakın şimdi penaltılarda kalecinin bir ayağının çizgide kalmasını kural haline getirdik. Eğer bu kuralı uygulamıyorlarsa video yardımcı hakem devreye giriyor. Yine futbolcular çizgi ihlaline çok dikkat ediyorlar video yardımcı hakem vasıtasıyla. Offside 1 santim 2 santimle offside belirleniyor varla. Ricama gelince bu topun oyunda kalma süresini de oyunun hızlanmasını da etkileyecektir. Kalecilerin topu kontrol ettikten sonra topun ellerinde kalma süresine de lütfen dikkat eder misiniz? Kural neyse onu uygular mısınız lütfen? Yönettiğiniz maçlardan sonra tekrar izlerken bir bakın saniye tutun. Yani 8 saniyeler, 9 saniyeler, 10 saniyeler. Kontrol ettikten sonra diyorum.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu devam ediyor.
Fubar'da Başakşehir'i tebrik edenlerden ve kulüplerin dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da kötü yönetildiğini düşünüyor. Erman Kanat Başakşehir'i tebrik ediyor da hak ederek maç aldığını söylüyor. Ancak diyor kulübün taraftar potansiyeli belli. Yönetim olarak cüzi bir ücretle diğer takımların taraftarlarına çağrı yapsa maça davet etse iyi olmaz mıydı diyor. Erman Kanat aslında davet ettiler. Hatta maç biter bitmez Okan Buruk ilk daveti gerçekleştirdi. Dedi ki lütfen hangi takımın taraftarı olursanız olun gelin rövanşta bizi destekleyin. Tur için sizin desteğinize ihtiyacımız var demişti. Merhaba.
Merhabalar Sabri Bey. Onur ben. Ankara'dan arıyordum size.
Buyurun.
Yani dünden beri bağlanmaya çalıştım ama bugün kısmet oldu.
Nedir sizi bağlanmaya iten sebep söyleyin.
Ya dünden beri herkes hakemler hakkında konuşuyor. Ben çok rahatsız oldum. Ben Fenerbahçeliyim. Hakemlerden en çok yakınması gereken insan benim belki ama yani maçta yaşanıyor, bitiyor. Sonrasında hakemlerin özel program bile düzenleniyor eleştirmek için. Yani bu bizi geri götürüyor futbol olarak. Yani hakemlerin çok baskı olduğunu düşünüyorum. Ya o yüzden konuşmaya bırakırsak bence her şey yoluna girecek ya. Yani hafta mesela lig çok güzel geçti. Beşiktaş-Trabzon maçı harikaydı. Fener-Galatasaray maçı güzeldi. Yenildik ama bu açıdan bakamıyoruz. Sürekli eleştiri. O beni çok rahatsız etti. Her bağlanan bütün dinleyiciler de eleştirdi hakemleri.
Hı hı.
Ve Türkiye'de de sürekli hakemler üzerinde programlar yapılıyor. O bizi ileri götürme, geri götürme maalesef. O beni rahatsız etti.
Peki sen bu eleştirilerin hangi seviyede kalması gerektiğini düşünüyorsun? Bunu
yani o gün maç günü yapılır, biter. Sonrasında bir hafta konuşuluyor yani bu. Hani evet. Maç günü konuşulabilir ama uzatmaya, daha fazla değişmeye gerek yok. O hakemlerin üzerine de baskı konuşuluyor. Diğer maçı daha kötü yönetiyor. Böyle sonra da geri gidiyor yani, ben eminim. Ve derbideki hakemin performansı da buna şey yani. Hani her şey düdük çaldı. Kendini garantiye almak istedi açıkçası. O yüzden düdük çaldığını düşünüyorum. Yani biraz daha çok üstüne gitmemek lazım insanların diye düşünüyorum yani.
Teşekkür ederim Onur, bu düşünceni paylaştığın için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun size. İyi yayınlar diliyorum.
Eksik olmayın, sağ olun. Sizi dinliyorum sevgili dinleyenimiz.
Merhaba Sabri abi, nasılsın?
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkürler, ben de iyiyim.
Siz ya kimsiniz?
Tabii bu, ben açıkçası
sen
bir anda bağlandım
da.
Ben
kimsin?
Yusuf.
Yusuf, söyle.
Yusuf ben. Bu dünkü olaylar için zaten ayrıca üzgünüz. Yani onun hala şokundayım, atlatamadım ama.
Hı hı.
Bir taraftan da tabii sizleri, böyle sizin sesinizi duyup sizi dinleyip iyi oluyoruz açıkçası. Hı. Her zaman olduğu gibi. Bilmiyorum en son konuştuğunuz bir konu var mıydı abi? Hani onun üzerine mi?
Yok.
Ama,
konumuz yok.
Anladım abi. Yani ben kısaca o zaman şeyden bahsedeyim. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Bu önümüzdeki haftalarda da zaten ligi bitirmek artık bundan sonraki hedef. Yani bundan sonra ligde bir üçüncülük, dördüncülük gibi hedef çok fazla Beşiktaş gibi takımların motivasyonu olmuyor ya da büyük takımların. Ya ben burada şeyi anlamak istiyorum, sadece anlamaya çalışıyorum. Sizin de Sergen açısından yılların tecrübesiyle belki bakabileceğinizi düşünerek şunu sormak istiyorum. Yani şimdi Sergen Yalçın gibi altyapı mahsulü bir adam ve altyapıdan çıkmış çok değerli bir oyuncu. Bilmiyorum, bu 10 hafta içinde şöyle bir açıklama yapmıştı. Hani şu son 10 haftada gidecekler, kalacaklar, göstereceği performansı belli olacak demişti ama. Ya zaten bütün sezon boyunca bir performans ortaya konmuş ve sonuç bu. Yani bundan sonra onu 10 haftalık performans çoğundan öteye gitmez. Zaten oyuncuların üzerinde bir baskı da kalmadı. Belki bundan sonra performansları da artabilir. Bu da bir çok güzel bir ölçüt olmayabilir.
Hı hı. Ama, o ölçü bizim bakış açımızla teknik direktör bakış açısı arasında fark var. Biz onları sadece maçtan maça görüp gözlemliyoruz ama o çalışma performanslarını, çalışma iştahlarını, birçok parametreyi bir arada değerlendirecek.
Anladım.
Ve başka bir şey daha. Buna rağmen, ben böyle söylememe rağmen, bakalım kim kaldı, kim gitti. Onu değerlendirmek de mümkün olacak. Yoksa Sergen Hoca kimden ne kadar verim alacağını biliyordur, onu anlamıştır zaten.
Ya bence de öyle de ben de %100 tabii ki hani onu anlayacak en önde gelen kişilerden biridir sonuçta da şeyi anlamak istiyorum sadece. Şimdi bu Göztepe maçında hani bir Rıdvan'la o adım atıldı sandım ben. Hani böyle bir yönetimin kararı falan oldu sandım. Böyle bir heyecanlandım. Hı-hı. Tamam, bu çocukların hepsi çok iyi de çıkmayabilir. Büyük ihtimalle de çıkmayacak hepsi. Bir anda 11'e 5 tane oyuncu ya da 18'e 10 tane oyuncu giremez imkansız ama yani en azından ne bileyim böyle bir hani Rıdvan ne güzel orada savunmada bir direnç koydu ortaya. İşte o bizi heyecanlandırdı. Yani bunları bu sene şu maçlarda görmeyeceğiz ama ne zaman göreceğiz onu bilmiyorum. Ve açıkçası Lens'i, Caner'i izlemek için de maç izlemek pek içimden gelmiyor zaten.
Teşekkür ederim bunlar
çok
için.
Çok teşekkür ederim ben de. Dinlediğiniz için sağ olun.
Eksik olmayın. Teşekkür ederim derken birkaç cümle ekleyeceğim buna. Her şeyden önce Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması var. Saat 20'de başlayacak. Çok güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum her şeyden önce. Size defalarca söylüyorum, bu ligde benim en beğendiğim futbolu Alanyaspor oynuyor. Sonuçta nerede oynarlar, nerede olurlar bilmiyorum ama Alanyaspor oynadığı her karşılaşmada benim kalbimi biraz daha fethediyor. Nitekim Sivasspor Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ama oyuna bir bakın. Oyun skoru kaç kaç. Tabii ki oyun skoruna puan vermiyorlar ama ne demek istediğim şu. Bir futbol sever olarak ben çok keyif alıyorum Alanyaspor maçlarından. Ve Sergen Yalçın'ın bir ifadesi var. Diyor ki bir şekilde bu yarışın içinde kalmak durumundayız. Üst sıraların yarışının içinde kalmak zorundayız. Bir, hak veriyorum. camianın birbirine kenetlenmesi açısından, Sergen Yalçın'a bu inancın önümüzdeki sene de devam etmesi açısından, kendine güvenin artması açısından kabul ediyorum. Fakat bu mücadeleyi devam ettirirken Sergen Yalçın camianın istediği futbolu oynamaya çalışıyoruz demişti. Bu da önemli. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer şunu yapabilirse, şunu, camianın istediği futbol, yarışın içinde kalmak, Kartal Kayra gibi, Rıdvan gibi ya da Utku Yuvakuran ya da Ersin gibi kalecilerin de potansiyelinin olup olmadığını bize gösterebilecek kadar sürelerle oyuna atabilirse onları, Sergen Yalçın bu sene beklentilerin çok ötesine çıkmış demektir. Zaten bu sene bir beklentim yok Sergen Yalçın takımından. Ama beklentilerin üzerine bu şekilde çıkar. Ortaya koyduğu Beşiktaş'ın oyununu da seviyorum ben şimdi artık. Çünkü biraz daha özgür gibi hissediyorum oyuncuları. Ama evet, Sergen Yalçın'ın söylediği bir ifade var. Onun da üzerinde durmak lazım. Becerinin artması lazım. Ne şekilde gerçekleşiyor o bilmiyorum. Burada Sergen Yalçın'a çok katılmadığım ya da tartışmak istediğim bir konu var. Evet, doğru. Bu yaşa gelmiş futbolcuya belki vuruş tekniğini öğretemezsin. Ama geliştirebilirsin belki. Defalarca tekrar çalışarak. Belki. Merhaba.
Merhabalar Sabri Bey. Hayırlı cumalar.
Teşekkür ederim. Size de.
Milletimizin başı sağ olsun. İstanbul'dan arıyorum ben. Cevat Çiftçi adım.
Peki Cevat. Dinliyoruz.
Gerçekten bugün üzüntülü bir gündeyiz. Ama Başakşehir yine bize biraz bizim yüreğimize serpti. Hem ülke puanı açısından hem de Türk takımlarının Avrupa'da daha böyle bu işi ciddiye almaları açısından. İnşallah bir savaş durumu olmaz. Çünkü savaş bize hiç yarayacak bir şey değil. Savaş yok şey demek yani, kötü çok kötü olur. Allah korusun, öyle bir şey olmaz. İnşallah diplomasiyle çözülür diyorum. Bir de Fatih Terim'e küçük bir teşekkürüm olacak Sabri abi. Derbide hem bize çok güzel bir oyun gösterdi. Hani cesur bir ilk 11 bence. Ve oyun planı da doğruydu. Fenerbahçe zaten 3. 5. dakikalarda ben bizim ne yapmak istediğimiz, yani Fatih Terim'in ne yapmak istediğini anladı ama önlem alamadılar. Çünkü arkadaki savunmacılar Onyekuru'nun hızına ve oradaki şeye karşılık veremediler. Biraz becerikli olsak belki çok daha farklı olabilirdi ama o açıdan Fatih Terim'e bir teşekkür. Yani bir değişik bir oyun tarzıyla çıktı. Bu da bizi memnun etti. Zaten şeyde ben mesela Fatih Terim'in bazı futbolcular, yabancılar onu işte taktik bilmez falan diye eleştirmiş olabilir kitaplarında ama ben bir taktik dehası olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan ben 96-2000 yılları arasında, ben İstanbul'a 1996'da geldim Sabri abi. Hı hı. O dönemlerde Ali Sami'ni ve rahmetli eniştemle beraber giderdim çocuktum da. O zamanlarda mesela Galatasaray dikkat etsinler, biz boş kalere çok gol atardık. Yani Fatih Terim'in oynatma tarzı hızlı futbol, kısa paslar ve en uygun müsaitteki adama topu aktarıp o adamın gol yapma şansını çok arttıran bir futbol oynuyordu Galatasaray. Yani bunun da bence tamamen taktikle, iyi çizilmiş bir oyunla futbolculara işlemiş bir şeyle başarılabilir diye düşünüyorum. Hatta Bülent Korkmaz'ı top şişiriyor diye yedek bırakıldı. Top şişirmeleri bıraktıktan sonra geri dönüp hani oynamaya başladı. Ya serseri topu hiç sevmeyen bir teknik direktörden bahsediyoruz. Hı hı. O açıdan da hem futbolcu hem Fatih küçük bir teşekkürüm olsun. Rakibimiz Fenerbahçe bizim. Ebedi dostumuz, kesinlikle düşmanımız değil. Benim çünkü can ciğer en sevdiğim arkadaşım, çocukluk arkadaşım bir Fenerli. Şimdi ben ona düşman mı olayım? Yani o pankartla bence sağduyulu, hiçbir Fenerbahçeli kabul etmez. Seni de sevmiyoruz pankartından bahsediyorum Sabri abi. Hı. Kesinlikle yani sağduyulu olmamız lazım. Bu bir futboldur, bir spordur. Yeneriz, yeniliriz. Yani 20 yıldır yenemiyorduk. Sorun yoktu. Sonuçta bir oyun bu. Arkadaşlar arası illaki şeyler olacaktır, bunun muhabbeti olacaktır, kızdırmalar, şakalaşmalar ama bunlar
seviyeler dahilinde kaldığı zaman hiçbir sorun yok. Hatta keyifli bile olabilir. O yüzden biz insan olalım hep beraber. Böyle şeylere de gazlara gelmeyelim inşallah diyorum.
Teşekkür ederim Cevat. Bu zor günün benim için en zor programlardan bir tanesinin artık son birkaç dakikasına geldik. Size çok teşekkür ederim. Ersen Altınkeser mesajını okumayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Bugünkü hiçbir şarkı benim ya da bizim seçimimiz değil. Doğrusunu isterseniz bu söylediğinizde hiç aklıma gelmemişti. Yani ben sizin gibi düşünemiyorum bazen. Hiçbir şey benim seçimim değil. Fatih Aktal bir şarkı istemiş. Yayın kurulu ne isterse o çalınıyor. Benim o konuya herhangi bir dahlim müdahilim yok. Emre Usta Başakşehir maçına taraflı tarafsız herkes gitmeli fakat bunu Başakşehir stadına görevli kişiler de bilinçle yaklaşmalı. Grup maçlarında Trabzonspor formalı bir çocuğu maça almadılar abi diyor. Bak çok enteresan bir şey Emre, haklısın. Buna inanıyorum. Çünkü şundan dolayı inanıyorum. Ya Başakşehir ile Trabzonspor arasında ne gibi bir problem olmuştur bilmiyorum ama Başakşehir Trabzonspor'la oynadığı iç saha karşılaşmasında Trabzonspor pasalık kartı sahiplerine bilet satışını kesinlikle yasakladı. Nereden biliyorum? Bir kameraman arkadaşım var. Futbolu çok seviyor. Trabzonspor pasoligi var. Abi dedi, Trabzonspor pasoligim olduğu için Başakşehir maçına bilet alamıyorum. Sen bana yardımcı olur musun? Tabii olurum dedim. Neden olmayayım? Çok da sevdiğim kardeşlerim var Başakşehir kulübünde. Onlardan rica ettim. Hani parasıyla, bedava falan da değil. Sabri abi, yönetimimizin kesin talimatı var. Trabzonspor pasolikli futbol sever alınmayacak stada dediler. Böyle bir gerginlik var Başakşehir ile Trabzonspor arasında. Ha bu çocuk üzerinden de bu gerginlik olur mu diyorum. Ama biraz önce söyledim işte size. Yönetici profilimizde değişikliğin olması gerekiyor bunların düzelebilmesi için. Davut son mesajı okudum. Radyospor.com'a gelen son mesaj. Dün geceki maçtaki hakeme bayıldım. Lajos, o da önemli hakemlerden bir tanesiydi. Yönetim tarzı, oyunculara yaklaşımı, itiraz eden kötü niyetlileri öyle bir uyardı ki bir daha ses çıkmadı. Böyle bir hakemimiz maalesef yok demiş. Son dinleyicimizi de alalım. Ondan sonra ben veda edeyim. Merhabalar.
İyi günler, merhabalar.
Merhabalar.
Ben Ankara'dan Şener.
Anlamadım isminizi.
Şener.
Şener Bey, buyurun.
Sabri Bey, özellikle bu kulüp yöneticileri branşlara bakılmaksızın maddi cezai sorumluluk getirilmesi, bu daha önce Saffet Sancaklı Bey de bunu mecliste gündeme getirdi ama kabul edilmedi. Yani yöneticilerin hiçbir maddi konulardaki ifra edilip kurtulmaması gerektiğini vurgulamak için. Bir de 12 maç ortalama...
Bir şey söyleyeceğim. Onun için... Öncelikle bir kulüplerin dernek statüsünden çıkması lazım. Yoksa siz yönetici bulamazsınız.
Tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Bu profesyonelleşti artık yani.
Tamam, bir şey söylemiyorum. Haklısınız. Size hak veriyorum. Ama bunun için bir de artık dernekleşmeden çıkması gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Şimdi bir kulüp yöneticisi transferleri yaptı. Kendince doğru da yaptı. Ama 8 hafta işler kötü gitti. Belki 10. haftadan itibaren düzelecekti ama yeni bir kongre ve ondan sonra bir başkan geldi. Bir başka başkan geldi. Yani bir takım orada boşluklar var. O boşlukların tamamen doldurulması lazım. Önce bir dernek tarafının, şirket tarafının netleşmesi gerekiyor. Dinliyorum şimdi sizi.
Şey yaptılar yani, bir şekilde artık insanlar gerçekten yarın bir gün kulüpler yok Katarlı'ya, yok Rus'a, yok Ukraynalı'ya satılacak. Ondan sonra insanlar hale gelecekler. Yani böyle de bir gündeme gelebilir. Bir de bu hakemler yılda ortalama 12-13 tane maç yönetip 300 bin liraya yakın para kazanıyorlar. Yaptıkları hakem hatalarında bunlara da bir cezai müeyyide uygulansın maddi olarak. Gelir varsa bunun karşılığında hatalı tutumlarında da bir cezai müeyyide uygulansın.
Var zaten. Hatalı oldukları zaman maç yönetmedikleri haftalarda o gelirden mahrum kalıyorlar.
Hayır.
bir de eksi ceza uygulansın. Yani insanlar bu kadar saldım sayıra mevlam kayıra hareket edemezler sorumsuzluk. Yani 3 maç 5 maç alamamaları bu insanları irite etmiyor ki.
Anladım bir ama söyledikleriniz çok şey nasıl diyeyim çok subjektif şeyler. Yani hakeme nasıl para cezası verirsiniz bilmiyorum bilemedim.
Kulüplere nasıl veriliyor şahıslara nasıl veriliyorsa işte koltukları
mesela teknik direktöre mağlup oldun bu maçta sana para cezası. Eskiden uygulanıyordu bunlar ama şimdi hala evet. Var mı bilemiyorum.
Ama işte bir şekilde insanlara kendi kaderine veya kendi dirayetin istediği gibi davranmasının önüne geçmek gerekiyor. Yani peki. Bir de sizin nezdinizde Adana'dan Reşat Yılmaz kardeşime çok sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Bitirdik sevgili dinleyenler ama hakemlere en büyük ceza zaten maç almamaları. Hakemlere en büyük ceza sezon sonu değerlendirmesinde klasmandan düşmeleri. Onun dışında hani para cezası falan onlar zor çünkü bir hakem maç yönetmediği haftada düşünsenize zaten para kaybediyor. Cebine girmediği para aynı zamanda para kaybı. O onun cezası zaten. Benden bu kadar. Allah nasip ederse pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
HDI Sigorta'nın sunduğu Sabri Ugan'la ısınma turu sona erdi. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.